Bağışla beni. Eğer kalemimin mürekkebine arada sırada bir damla acı karışıyorsa da evet, bağışla. Çünkü çocuğum, bizim çocuğumuz hemen şuracıkta. Mumların titreyen ışıkları altında ölü yatıyor. Tanrı'ya yumruklarımı sıktım ve ona katil dedim. Duygularım bulanık ve karmaşıktı. Yakınmamı bağışla, ne olur, affet beni. Zira senin iyi bir insan olduğunu, yüreğinin en derin noktasında hep yardıma hazır olduğunu biliyorum. Sen herkese yardım edersin. İstediği takdirde sana en yabancı olana bile. Fakat çok tuhaf bir iyilik seninkisi. Herkese açık olan, böylelikle isteğinin ellerine sızdırabileceği kadarını alabileceği bir iyilik. Büyük, sonsuz, büyük senin iyiliğin. Fakat aynı zamanda affına sığınarak söylüyorum, tembel bir iyilik. Uyarılmak istiyor ve gelip alsınlar istiyor. Sen ancak yardıma çağrıldığında senden istediğinde yardım ediyorsun. Hoşlandığından, zevk aldığından dolayı değil. Fakat utancından ve zayıflığından ötürü yardım ediyorsun. Sen, izin ver açıkça söyleyeyim bunu, sıkıntı ve acı içindeki insanı mutlu olan kardeşlerine yeğlemiyorsun. Ve senin gibi insanlardan, hatta olanların en iyilerinden bile bir şey istemek zordur. Bir keresinde henüz çocukken kapıdaki göz deliğinden zilini çalmış olan dilenciye bir şey verdiğini görmüştüm. Ona hemen ve hatta fazlaca vermiştin. O daha senden istemeye fırsat bulmadan vermiştin. Fakat bunu belli bir tedirginlikle ve çabucak yapmıştın. Korkudan yapmıştın, çekip gitsin diye. Adeta onun gözlerini görmekten korkuyordun. Senin bu tedirgin, ürkek teşekkürden kaçan yardım ediş tarzını hiçbir zaman unutmadım. Ve bu nedendir ki hiçbir zaman sana başvurmadım. Biliyorum, o zamanlar beni çocuğun senden olduğuna emin olmasan da desteklerdin. Beni teselli eder, para verirdin. Hem de fazlasıyla. Fakat bunu hep seni rahatsız edeni kendinden uzaklaştırdığın gizli gizli sabırsızlığınla yapardın. Hatta öyle sanıyorum ki beni çocuğunu aldırmam için razı ederdin. Ve aslında en korktuğum şey de buydu. Çünkü istediğin bir şeyi yapmamayı, senden esirgemeyi yapmazdın. Fakat o çocuk benim için her şey demekti. Çünkü sendendi. İkinci bir sendi benim için. Fakat aynı zamanda da artık sen değildi. Yani umutlu ve kaygısız, elimde tutmayı artık başaramadığım sen değildi. Onun yerine böyle düşünüyorum. Her zaman için bana verilmiş olan sendi. Bedenimin cezaeviydi. Hayatıma sımsıkı dolmuştu. Şimdi artık sonunda seni yakalamıştım. Yaşamının gittikçe serip serpeleştiği damarlarımda hissedebiliyordum. Seni besleyebiliyor, susuzluğunu giderebiliyordum. Ruhumda yakıcı bir arzu uyandırdığında seni okşayabilir ve öpebilirdim. Görüyor musun sevgilim? İşte bu nedenle senden bir çocuğum olacağını anladığımda çok mutlu olmuştum. Bunu o nedenle senden saklamıştım. Çünkü artık benden kaçamazdın. Yaşadıklarım elbette sadece düşüncelerimde önceden hissedilmiş olduğum mutluluk dolu aylar değildi sevgilim. Aynı zamanda da korku ve acı dolu, insanların alçaklıkları karşısında duyduğum tiksinti dolu zamanlardı. Hayatım hiç de kolay değildi. Hamileliğim akrabalarımın dikkatini çekmesin ve böylece onlar da eve, aileme haber vermesinler diye son aylarda işe gitmemiştim. Annemden para almak istemiyordum. Bu yüzden doğuma kadarki dönem boyunca geçimimi elimde bulunan az sayıda takıyı satarak kıt kanaat sağladım. Doğumumdan bir hafta önce bir çamaşırcı kadın dolabımda kalan son birkaç kuruşu da çaldı. Bu yüzden de devlet doğum evine gitmek zorunda kaldım. Sadece en yoksulların, toplum dışı atılmış ve unutulmuş olanların çaresiz kaldıklarında gittikleri o kurumda, yani yoksulluğun döküntülerinin ortasında senin çocuğun doğdu. Ancak ölünecek bir yer değildi orası. Yabancıydı her şey. Bizler, yani orada yatanlar da birbirlerimize yabancıydık. Yapayalnızdık. Ve her birimiz ötekine karşı nefret doluyduk. O karanlık kloroform ve kanla, çığlıklarla, inlemelerle tıka basa dolu olan salona bize aynı yoksulluk ve aynı acılar fırlatıp atılmıştı. Yoksulluğun aşağılamadan, ruhsal ve bedensel utançtan yana maruz kalınabileceği ne varsa hepsinin acısı orada fahişelerin ve hastaların kader ortaklığını ortak bir ba bayağılığa dönüştürülmesiyle genç erkek doktorların dudaklarında ironi ifadesi taşıyan bir gülümsemeyle savunmasız kadınların üstlerindeki örtüleri sıyırıp düzmece bir bilimsel tavırla ellerken sergiledikleri iğrençlikleriyle hasta bakıcıların açgözlülükleriyle çok daha fazlasını çektim. Evet, orada insanın utancı bakışlarıyla çarmıha gerilir ve kelimelerle kırbaçlanır. Senden geriye yalnızca üzerinde adının yazılı olduğu tablet kalmıştır. Çünkü yatakta yatan, sadece meraklı ellerin yokladığı, titreyen bir et parçasıdır. Bakışların ve incelemelerin nesnesidir. Ah, evet. Sevecenlikle bekleyen kocalarına, onun evlerinde çocukları armağan eden kadınlar. Yalnız başına, savunmasız haldeyken, adeta denemelerin yapıldığı bir masalda bir çocuk doğurmanın ne demek olduğunu bilmezler. Ve bugün bile kitapta cehennem sözcüğünü okuduğumda hala ansızın o içinde acılar çektiğim tıka basa dolu baharı tüten inlemelerden, kahkahalardan ve kanlı çığlıklardan geçilmeyen salonu, o utaç mezbasını hatırlıyorum. Bağışla, affet beni. Sadece bu defaya mahsus olmak üzere yapıyorum. Bir daha asla yapmayacağım. Bu konuda 11 yıl boyunca sustum ve pek yakında artık sonsuza kadar susmuş olacağım. Fakat bir kez defa olsun haykırmak, evet, bütün mutluluğum olmuş olan ve şimdi şuracıkta artık nefes almadan yatan çocuğumun bedelinde ne kadar ağır ödediğimi bir defa daha olsun anlatmak zorundayım. Oysa unutmuştum o saatleri. Çocuğumun gülüşleriyle ve sesleriyle mutluluğumun içinde çoktandır unutmuştum. Fakat şimdi o öldüğü için acı tekrar canlanıyor ve ben onu haykırarak ruhumdan çıkarmak zorundayım. Bu defalık sadece bir seferliğine. Fakat sen değilsin suçladığım. Yalnızca Tanrı'yı, yalnızca bu acıyı onca anlamsızca verilmiş olan Tanrı'yı suçluyorum. Sana yemin ederim ve öfkelendiğim için sana karşı dikleştiğim asla olmadı. Bedenimin sancılar içinde kıvrandığı, tıp öğrencilerinin insanı delen bakışlarının altında utançtan yarıldığı, saatlerce bile hatta acının ruhumu paramparça ettiği andan bile seni Tanrı'nın önünde suçlamadım. O gecelerden dolayı asla pişmanlık duymadım ve sana olan aşkımı asla küçümsemedim. Seni hep sevdim ve benimle karşılaştığın anı hep kutsadım. Ve bir kez daha o saatlerin cehennemini yaşamak zorunda kalsaydım ve beni neyin beklediğini önceden bilseydim bile yapmış olduklarımın hepsi yine yapardım. Sevgilim, bir defa daha, hatta binlerce defa yapardım. Çocuğumuz dün öldü. Ve sen onu asla tanımadın. Hiçbir zaman rastlantı sonucu gerçekleşecek kısacık karşılaşmalarda bile bu çiçek gibi açan, bu küçücük canlı, senin yarattığın canlı, şöyle bir gelip geçerken dahi olsa senin bakışların tarafından hiçbir zaman okşanmadı. Bu çocuğu doğurur doğurmaz senden uzun süre saklandım. Sana duyduğum özlem artık daha az acıtı olmuştu. Hatta sanırım senin de eskinin gerisinde kalan bir tutkuyla seviyorum. En azından bu çocuk bana armağan edildiğinden beri aşkım artık eskiye nazaran daha az acı veriyordu. Kendimi seninle onun arasına paylaştırmak istemiyordum. Bu yüzden kendimi sana, hayatını bana aldırmadan yaşayan erkeğe değil, fakat bana muhtaç olan, beslemek zorunda olduğum, öpebildiğim ve sarılabildiğim bu çocuğa adadım. Senden kaynaklanan tedirginliğimden ötürü kaderimden kurtulmuş gibiydim. Bu öteki başka sen sayesinde, hakikatte benim olan sen sayesinde artık ender ama hem de çok ender olan duygularıma kapılıp evine yaklaşabiliyordum. Sadece tek bir şey yapmaya hep devam ettim. Doğum günlerinde sana hep bir demet beyaz gül yolladım. Hani o zamanlar ilk aşk gecemizden sonra bana hediye ettiğinin tıpatıp aynısı olanlardan. Geçen 10-11 sene boyunca kendinde onları kimin gönderdiğini sorduğun oldu mu hiç? Bir zamanlar bu güllerden armağan etmiş olduğun kişiyi hiç hatırladın mı? Bunu bilmiyorum ve cevabını da hiç bilmeyeceğim. O gülleri sana yalnızca karanlığın içinden uzatmak, senede bir kez olsun o zaman parçasına ait anıları tazelemek, işte bu benim için fazlasıyla yeterliydi. Sen hiçbir zaman tanımadın bizim zavallı çocuğumuzu. Bugün onu senden sakladığım için kendimi suçluyorum. Zira sen severdin onu. Evet, o zavallı çocuğu hiç tanımadın. Göz kapakları hafifçe açtığında ve sonra o koyu renkli, akıllı gözleriyle, senin gözlerinle, bana, bütün dünyaya neşe dolu ve pırıl pırıl ışıklar gönderdiğinde nasıl gülümsediğini hiç görmedin. Ah, öyle neşeli, öyle sevimli bir çocuktu ki. Senin benliğinin bütün hafifliği onda çocukça yinelenmişti. Hızlı çalışan, canlı hayal gücü onda yeniden ifşa oluyordu. Tıpkı senin hayatla oynadığın gibi o da saatlerce aşık olmuşçasına her şeyle oynayabilir ve ardından kaşlarını kaldırıp bütün ciddiyetiyle kitaplarının başına geçebilirdi. Zamanla gittikçe daha da çok senleşti. Son zamanlarda onun kişiliğinde sana olan özgü ciddiyet ve oyun eğilimi kendi gözle görülür biçimde belli etmeye başlamıştı. Ve sana benzedikçe onu daha çok sevdim. Derslerini iyi öğreniyordu. Çenesi düşük, küçük bir saksağan gibi Fransızca gevezelik edebiliyordu. Defterleri sınıfın en temiz defterleriydi. Ve bu arada siyah kadife giysisi veya minik beyaz denizci ceketi içerisinde şıklığıyla inanılmaz derecede yakışıklıydı. Nereye giderse gitsin herkesin içinde en şık olanıydı. Grado'da birlikte sahile indiğimizde kadınlar durdururlar ve onun uzun sarışın saçlarını okşarlardı. Semernik'te kızaklarla dolaştığında herkes hayranlıkla dönüp ona bakardı. İşte bu kadar hoş, zarif ve uysal bir çocuktu. Son sene Tarsum'un yatılı bölümünde okula başladığında üniformasını ve küçük kılıcını 18. yüzyılda kralın himayesinde olan bir çocuk gibi taşıyordu. Şimdi ise biraz ötede solgun dudaklarıyla birbirine kavuşturmuş elleriyle yapmakta olan o çocuğun üstünde soğuk geceliğinden başka hiçbir şey yok. Fakat sen şimdi bana belki bir çocuğu nasıl böyle lüks içinde yetiştirebildiğimi, ona seçkinlerin dünyasına özgü ve bu parlak ve neşeli hayatı nasıl sağlayabildiğimi soruyorsundur. Sevgilim, sana karanlıklar içinden sesleniyorum. Utanç duymuyorum. Bunu sana söylemek istiyorum. Fakat sakın korkma sevgilim. Kendimi sattım. Tam olarak sokak kızı veya fahişe gibi nitelendirilenlerden olmadım. Fakat kendimi sattım. Zengin erkek arkadaşlarım, zengin sevgililerim oldu. Önce ben onları aradım, daha sonra da onlar beni aradılar. Çünkü bilmem farkına vardın mı hiç, çok güzeldim. Kendimi verdiğim her erkek bana bağlanıyordu. Hepsi de bana teşekkür ettiler. Bana bağlandılar, beni sevdiler. Yalnızca sen, evet sevgilim, yalnızca sen beni sevmedin. Kendimi sattığımı itiraf ettiğim için benden nefret mi ediyorsun? Hayır, bilmiyorum. Nefret etmiyorsun, biliyorum. Her şeyi anlıyorsun. Ve bunu yalnız senin için, senin öteki benim için, senin çocuğun için yapmış olduğumu anlayacaksın. Bir zamanlar o doğum evinin bir odasında yoksulluğun korkunç yanıyla tanışmıştım. Bu dünyada yoksul insanın hep ezilen, aşağılanan, kurban edilen insan olduğunu biliyordum. Ve senin çocuğunun, senin o parlak yüzlü, güzel çocuğunun aşağılarda, sokak buharlarında, çöplüklerde, bayalıklar arasında bir binanın avluya bakan odasının kirli havasında büyümesini istemiyordum. Ne pahasına olursa olsun bunu kabullenemezdim. İncecik dudakları, sokakların diliyle bembeyaz bedeninin yoksulluğu, o uyduruk çamaşırlarıyla tanışmamalıydı. Senin çocuğun her şeye sahip olmalıydı. Yeryüzündeki bütün zenginliklerine ve rahatlığına kavuşmalıydı. Ve böylece tekrar hayatın sana ait olan alanlarına çıkabilmeliydi. İşte bu yüzden, sadece bu yüzden sevgilim, kendimi sattım. Bu benim için bir fedakarlık değildi. Çünkü insanların genellikle onur ve ayıp diye adlandırdıkları benim gözümde önem taşımıyordu. Sen, yani bedenime ait olduğum tek insan sen beni sevmiyordun. O yüzden bedenime ne olacağını artık umurumda değildi. Erkeklerin sevişmeleri, hatta en içten gelen tutkuları bile iç dünyamın derinliklerini etkilemiyordu. Oysa onların aralarından bazıları elimde olmaksızın çok saygı duydum ve kendi kaderimi hatırlarken onların karşılık görmemiş sevgilileriyle duyduğum merhamet yüzünden çoğu zaman sarsıldım. Tanıdığım erkeklerin hepsi bana iyi davrandılar, şımarttılar ve saygı duydular. Aralarından özellikle biri vardı. Yaşlı ve karısı ölmüş olan bir konttu. Babasız çocuğun, senin çocuğun Trey Sunum'a alınabilmesini sağlayıncaya kadar çalışmadığı kapı kalmadı. Beni de kızı gibi seviyordu. 3 defa, 4 defa bana evlenme teklifinde bulundu. Kısacası bugün bile kontes olabilirdim. Tirol bölgesindeki masallardaki gibi bir şatonun hanımefendisi olarak hiçbir sıkıntı çekmeden yaşayabilirdim. Zira o zamanlar çocuğun kendisini deli gibi seven, şefkatli bir babası benim yanımda da sessiz, soylu, iyi yürekli kocam olurdu. Fakat kontun bütün ısrarlarına ve ret cevabımla ona çok acı vermeme rağmen yapamadım. Belki de bu çılgınlıktı. Çünkü aksi takdirde şimdi bir yerlerde sakin ve güvenlik içinde yaşıyor olacaktım ve sevilen çocuğum da benimle birlikte olacaktı. Fakat bunu sana itiraf etmekten neden kaçınayım ki? Kendimi herhangi birine bağlamak istemiyordum. Senin için her zaman özgür kalmak istiyordum. İçimin derinliklerinde, bilinç altında hala o eski çocukluk hayalim yaşamaktaydı. Belki de günün birinde beni yalnızca birkaç saat için bile olsa yanına çağırabilirdin ve sadece ihtimal olan bu bir saat uğruna her şeyi geri çevirdim. Sırf ilk çağrışında özgür olabilmek için. Zaten çocukluktan uyandığımdan beri bütün hayatımda bir bekleyişten, senin iradeni bekleyişten başka neydi ki? Ve sonunda o saat gerçekten de gelip çattı. Fakat sen bunu bilmiyor, sezmiyorsun bile. O saat yaşanırken bile beni tanımadın. Zaten beni hiçbir zaman fakat asla tanımadın. Çünkü daha önce de sana sıkça rastlamıştım. Tiyatrolarda, konserlerde, lunaparklarda, sokakta her defasında yüreğim ağzıma gelmişti. Fakat bakışların hep yanımdan geçip gitmişti. Çünkü dış görünüşüm açısından artık çok farklı biriydim. Eski ürkek çocuk yerini artık bir kadına bırakmıştı. Dediklerine göre güzel olan, hep pahalı elbiseler giyen, etrafı hayranlarla çevrili bir kadına. Bu durumda benim bir zamanlar yatak odasında puslu ışığındaki o ürkek genç kız olduğumu nasıl tahmin edebilirdin? Bazen birlikte olduğum beylerden biri sana selam verirdi. Sen teşekkür ederdin ve bana bakardın. Fakat bakışların sadece nazik bir yabancılıktaydı. Saygı duyan fakat asla tanımayan, yabancı dehşet veren korkunç bir yabancı bakıştı. Bir defasında hala hatırlıyorum, artık neredeyse alışmış olduğum için tanınmama, içimi yakıp kavuran bir acıya dönmüştü. Operanın locasında erkek arkadaşımla oturuyordum ve sen de komşu locadaydın. Uvertürün başlamasıyla birlikte ışıklar sönmüştü. Yüzünü artık göremiyordum. Yalnızca nefesini o ilk gecedeki kadar yakınımda hissediyordum. Ve elini locamızın kadife yüzeyli parmaklığında dolamıştın. O ince zarif elini. Ve içimde sevecen sarılışın bir zamanlar hissettiğim, onca aşık olduğum bu yabancı eli eğilip öpmek için bir arzu uyandı. Etrafımdaki müzik hep daha büyük duygu fırtınalarını yaratarak dalgalanıyordu. İçimdeki arzu gittikçe daha tutkulu bir hal alıyordu. Kendimi kasmak, zorla geri çekmek durumunda kaldım. Dudaklarımı o sevgi dolu elini çeken güç çok büyüktü. Birinci perdeden sonra arkadaşımdan çıkıp gitmemizi rica ettim. Karanlıkta seni bu kadar yabancı ve o kadar da yakınımda hissetmeye daha fazla dayanamamıştım. Fakat o saat gelip çattı. Bir defa daha, son bir defa daha yakıntılar altında hayatıma geldin. Buradan neredeyse tam bir yıl önce senin doğum gününden sonraki gündü. Tuhaftı. Bütün o saatler boyunca seni düşünmüştüm. Çünkü senin doğum gününü hep bir bayram günü gibi yaşardım. Sabahın erken saatlerinde çıkıp beyaz güller satın almış ve her yıl yaptığım gibi senin unuttuğun bir saatin aynısını sana yollamıştım. Öğlenden sonra oğlumla birlikte çıktım ve onu Demel Pastanesi'ne, akşam da tiyatroya götürdüm. Çünkü onun da bu günü anlamını bilmeksizin gençliğinden itibaren esrarlı bir bayram günü gibi kutlamasını istiyordum. Ertesi günü o zamanki erkek arkadaşım olan Büründü, genç ve zengin bir fabrikatörle buluştum. 2 yıldır birlikteydik. Bana tapıyor, şımartıyor ve daha öncekiler gibi evlenmek istiyordu. Oğlumu ve beni armağanlara boğmasına, biraz körü körüne aşkıyla da sevimli olmasına rağmen ötekilerle yaptığım gibi ona da hep ret cevabı veriyordum. Birlikte konsere gittik. Orada neşeli bir grupla karşılaştık. Ring State'deki bir restoranda akşam yemeği yedik ve daha sonra ben kahkahaların ve konuşmaların arasında dans edebilen bir kulübe, Tröbein'e gitmemizi önerdim. Normalde alkollü ve yapmacık bir neşe atmosferiyle dolu olan böyle yerleri gece kuşlarının mekan edindikleri yerler gibi itici bulurdum ve böyle önerilere hep karşı çıkardım. Fakat bu kez öneriyi ansızın ve farkına varmaksızın ötekilerin neşeli olaylarıyla mayalayan bir ortamda dile getirmeye beni zorlayan şey, içimde yükselen kaynağı açıklanamaz sihirli bir güç olmuştu. Adeta orada beni özel bir şey bekliyormuşçasına içimden açıklanamaz bir arzu belirmişti. Herkes benim suyuma gitme alışkanlığıyla hemen ayaklandı. O kulübe gittik, şampanya içtik ve içimde bir anda daha önce hiç tanımadığım bütünüyle çılgınca neredeyse acı verici bir neşe doğdu. İçtim, içtim. Birbirinden bayağı şarkılar söylerken ben de katıldım ve dans edip coşmaya kendimi neredeyse zorunlu hissettim. Fakat ansızın adeta yüreğimi buz gibi ve kor sıcaklığında bir şey yapışıvermişti. Sarsıldım. Yanımızdaki masada sen birkaç arkadaşınla birlikte oturuyordun ve bana hayranlıkla aynı zamanda istediğini belli eden bir tavırla bakıyordun. Bu hayatımın her zaman alt üst etmiş olan bakışlarından biriydi. 10 yıldan beri ilk defa bana yine benliğine bütün bilinçaltımdan kaynaklanan tutkunun iradesiyle bakmaktaydın. Olduğum yerde titredim. Havaya kaldırdığım kadehimin neredeyse elimden düşecekti. Neyse ki masadakiler içine yuvarlandığım kargaşayı fark etmediler. Kargaşa, kahkahaların ve müziğin gürültüsü içerisinde kaybolup gitti. Bakışın gittikçe daha da yakıcı bir hal alıyor, beni adeta bütünüyle ateş toplarının içine atıyordu. Fakat bilemiyordum. Sonunda evet, en sonunda tanınmış mıydın beni yoksa başka yabancı bir kadın olarak mı tutkuyla istiyordun? Yanaklarımı kan basmıştı. Masadaki arkadaşlarıma dalgınlıkla bir takım cevaplar veriyordum. Bakışın yüzünden zihnimin ne kadar karıştığını herhalde fark etmiştin. Yanındakileri belli etmeden baş hareketiyle bana bir işaret verdin ve dışarıya, salona çıkmaya davet ettin. Sonra gözle çarpar bir biçimde hesabı ödedin. Arkadaşlarına veda ettin ve çıktın. Fakat bu arada bana dışarıda bekleyeceğini söyleyen bir işaret vermeyi de ihmal etmedin. Soğuktan donuyormuş veya ateş nöbeti geçiriyormuşçasına titriyordum. Artık ne bir cevap verebiliyor ne de donmuş olan kanımı yatıştırabiliyordum. Tesadüf eseri tam da o anda siyah bir çift yere vurulan topuklarla ve diz çığlıklarıyla iğrenç bir dans sergilemeye başladı. Herkes bakışlarını onlara dikmişti ve ben de tam o andan yararlandım. Ayağa kalktım, erkek arkadaşımdan hemen döneceğimi söyledim ve senin ardından geldim. Dışarıda gardırobun önündeki holde durmuş beni bekliyordun. Yaklaştığımda bakışlarını aydınlandı. Gülümseyerek hızla yaklaştın. Hemen anladım, beni tanımamıştın. Bir zamanlardaki çocuk ve genç kız olarak tanımamıştın. Bir defa daha yeni biri, bilinmeyen biri olarak el uzatıyordun. Benim için de bir saatiniz var mı diye sordun. Belli bir mahremiyet ifadesiyle kendinden emin oluş tarzından, o kadınlardan bir akşamlık satılık olarak kadınlardan biri kimliğiyle çağırdığını anlamıştım. Evet dedim. Bu genç kızın sana 10 yıldan fazla bir zaman önce alacakaranlığının basmakta olduğu bir sokakta titreyerek fakat çok doğal mı bir biçimde verdiği evet cevabının aynısıydı. Peki ne zaman görüşebiliriz diye sordun. Siz ne zaman isterseniz dedim. Senin yanında hiçbir utanç duymuyordum. Bana biraz hayretle baktın. Bu bir zamanlar karar verişimin çabukluğu yine seni hayretle düşürdüğünde yönelttiğin o hem kuşku hem de merak ifadesi taşıyan bakışının aynısıydı. Şimdi olabilir mi diye sordum biraz tereddüt ederek. Evet dedim, gidebiliriz. Paltomu almak için gardıroba gitmek istedim. Fakat o anda birlikte verdiğimiz patronların gardırop fişini erkek arkadaşımda olduğunu aklıma geldi. Geri dönmek ve fişi istemek ayrıntılı açıklama yapmaksızın mümkün değildi. Öte yandan yıllardır özlemini çekmiş olduğum seninle geçecek bir saati feda da etmek istemiyordum. O yüzden bir an bile tereddüt etmedim. Gece elbisemin üzerine yalnızca şalımı aldım ve dışarıya sisin nemini taşıyan geceye çıktım. Paltomu aldırmadım. Yıllardır geçimimi sağlayan iyi yürekli, sevecen insana da aldırmadım. Oysa arkadaşlarının önünde onu düşürebilecek bir budala gibi bir yerine sevgilisi yıllar sonra yabancı bir erkeğe ilk ıslık çalışıyla birlikte kendinden kaçmış olan birisi yerine koymuştum. Ah evet, dürüst bir erkek arkadaşa karşı yaptığım alçaklığın, vefasızlığın, utanmazlığın bütünüyle bilincindeydim. Gülünç davrandığımı ve iyi bir insanın bundan böyle kalıcı biçimiyle ölesiye kırılmış olduğunu hissediyordum. Hayatımın tam ortasından kesip ikiye ayrılıverdiğimi hissediyordum. Fakat bir defa daha dudaklarını hissedebilmenin, bana söyleyeceğin o ısıtıcı sözcükleri duyabilmenin karşısında arkadaşlığın ve kendi hayatımın hiçbir değeri yoktu. İşte seni böyle sevdim. Şimdi bunu söyleyebilirim. Çünkü artık her şey bitti ve geçmişe karıştı. Ve öyle sanıyorum ki beni ölüm döşeğimde çağırsaydın bile yataktan kalkıp seninle gitme gücünü toplardım. Kapının önünde bir araba duruyordu. Evine gittik. Sesini yeniden duydum. Sevecen yakınlığını yeniden hissettim ve tıpkı bir zamanlardaki kadar uyuşmuş gibiydim. Çocukça bir mutluluk içerisindeydim. Aradan 10 yıldan fazla geçtikten sonra ilk defa o merdivenlerden tekrar nasıl çıktım? Hayır, o saniyeler boyunca hem geçmiş zamanı hem de şimdiki zamanı nasıl birlikte yaşadığımı ve her şeyden önce seni nasıl yaşadığımı anlatmayı asla başaramam. Odanda pek az şey değişmişti. Birkaç resim daha vardı. Kitaplar fazlalaşmıştı. Oradan buradan birkaç yabancı eşya duruyordu. Fakat hepsi de beni aşina ifadesiyle selamlıyorlardı. Ve masanın üstünde içindeki güllerle birlikte vazo duruyordu. Onları bir gün önce doğum gününde yollamıştım sana. Onlara rağmen hatırlamadığın, onlara rağmen tanımadığın birini şimdi bile el ele ve dudak dudağa senin yanında olmasına rağmen hatırlamadığın ve tanımadığın birinin hatırası olarak. Fakat yine de güllere özen göstermiş olman bana iyi gelmişti. Böylelikle benliğimden soluk gibi bir esinti, aşkıma ait nefes yakınındaydı. Beni kollarına aldın. Bütün o harika gece boyunca yine seninle kaldım. Fakat beni çıplak bedenimden de tanımadın. O ustaca sevecenliklerini mutlulukla yaşadım ve gördüm ki tutkun bir sevgiliyle para karşılığı satın alınabilen bir kadın arasında ayrım yapamıyor ve sen kendini tutkuna, benliğine, bütün o israfına yatkın zenginliğiyle hiç düşünmeksizin adayabiliyorsun. Bana gece kulübünden götürülme birisine karşı son derece nazik, son derece içten bir biçimde saygılıydın. Fakat aynı zamanda da yanındaki kadının hazzına varmakta son derece coşkuluydun. O eski mutlulukları başımı döndürmüş halde benliğinin o yalnızca sana özgü ikili yapısını, yani çocuk yaşta birini bile senden bağımlı kılmış olan şehvet içerisinde hem bilinci hem de tenselliğiyle birleşmiş özelliğini tekrar hissetmiştim. Daha önce hiçbir erkekte sevecenlik içerisinde kendini ana böylesine bırakılışı, benliğinin en derin noktasındaki böyle bir patlamayı ve parıltıyı yaşamamıştım. Elbette bu hal daha sonra sonsuz, neredeyse insanlığa aykırı denilebilecek bir unutuş içerisinde sönüp gidiyordu. Öte yandan ben de kendimi unutmuştum. Şimdi karanlıkta senin yanında kimdim ki ben? Bir zamanların o içi yanan çocuğu muydum? Çocuğunun annesi miydim yoksa bir yabancı mıydım? Ah evet, o tutkulu gecede her şey öylesine bilindik, öylesine yaşanmış ve öte taraftan öylesine baş döndürecek kadar yeniydi ki ve ben o gecenin hiç son bulmaması için dua etmiştim. Fakat sabah olmuştu. Geç kalktık. Sen beni kahvaltıya da birlikte etmemiz için davet ettin. Birlikte görünmeden hizmet eden bir elin yemek odasını hazırlamış olduğu çayı içtik ve biraz gevezelik ettik. Sen yine benliğinin bütün o açık ve yürekten sıcaklığıyla benimle konuştun ve yine bana hiçbir mahrem soru sormadın. Ben olan kişiye karşı tamamıyla meraksızdım. Bana adımı, nerede oturduğumu sormadın. Senin için tekrar yalnızca serüvendim. Adsız olandım. Unutuşun sisleri arasında bütünüyle eriyip giden ateşli saatlerdim. Bu kez çok uzaklara yolculuk yapacağını, 2 veya 3 ay için Kuzey Afrika'ya gideceğini söyledin. Ben ise mutluluğumun ortasında titredim. Çünkü kulaklarımın içinde yankılanmaya başlamıştı bile. Geçti, geçti, gitti ve unutuldu. O anda en çok yapmak istediğim şey önüne diz çöküp şöyle haykırmaktı. Beni de yanına al. Yanına al ki nihayet bunca yıldan sonra nihayet böylelikle beni tanıyabilesin. Ancak senin önünde öylesine ürkek, öylesine korkak, öylesine köle ruhlu ve zayıftım ki sadece şöyle diyebildim. Ne kadar yazık. Sen de gülümseyerek bana baktın. Gerçekten de üzülüyor musun buna? İşte o anda birden vahşileşmiştim. Ayağa kalktım ve sana baktım. Uzun süre ve gözlerimi senden ayırmadan baktım. Sonra şöyle dedim. Benim aşık olduğum erkek de hep yolculuğa çıkardı. Sana baktım, doğrudan göz bebeklerine bakıyordum. Şimdi işte birini tanıyacak, şimdi işte şimdi tanıyacak beni diye titreyip sarsılmaya başlamıştım içimde ne varsa. Fakat sen bana gülümsedin ve teselli etmek istercesine şöyle dedin. Fakat yolculuklardan geri dönülür. Evet diye cevap verdim. Geri dönülür. Fakat o zaman zaten artık unutulmuştur. Sana bunları söyleyiş tarzımda itici, aşırı tutkulu bir şeyler olmalıydı. Çünkü sen de ayağa kalktın. Şaşkın ve sevgi dolu bir tavırla bana baktın. Omuzlarımdan tuttun. İyi olan şey unutulmaz. Seni unutmayacağım, dedin ve bu arada bakışların bütünüyle içmesinde. Adeta resmimi hafızana çizmek ister gibiydin.
Ve bu bakışların içime girdiğini araştırırcasına, hissedercesine, bütün benliğimi kuşatırcasına içime girdiğini hissettiğimde sonunda, en sonunda kördüğün duvarlarını yıkıldığını hissettim. Beni tanıyacak, beni tanıyacak. Bütün ruhumu bu düşünceyle titriyordu. Fakat sen beni tanımadın. Hayır, sen beni tanımadın. Bana hiçbir zaman o anda olduğu kadar yabancılaşmadın. Aksi takdirde birkaç dakika sonra yaptığını asla yapmazdın. Beni öpmüştün. Bir defa daha tutkuyla öpmüştün. Karışan saçlarımı tekrar düzeltmek zorundaydım ve aynanın önünde dururken utançtan ve dehşetten olduğum yere çökeceğimi sandım. Evet, aynadan birkaç büyük kağıt parayı belli etmeden montuma sıkıştırdığını gördüm. O anda çığlık atmamayı, sana tokat atmamayı nasıl başardım bilemiyorum. Bana, senin çocukluğundan beri seven çocuğun annesi olan bana, o gecenin karşılığında para ödemiştin. Taberinde bulunduğum bir fahişeydim. Senin için, yalnızca o kadar. Evet, ödeme yapmıştın bana. Senin tarafından unutulmuş olmak yeterli değildi. Üstelik de bir de aşağılanmak zorundaydım. Çabucak eşyalarımı topladım. Gitmek, hemen çıkıp gitmek istiyordum. Çektiğim acı çok büyüktü. Elimi şapkama uzattım. Şapka masanın üstünde, içinde beyaz güllerin, benim güllerimin bulunduğu vazonun yanındaydı. O anda çok güçlü bir biçimde içimden geldi. Önüne geçilmesi imkansızdı. Sana hatırlatmayı bir defa daha denemek istiyordum. Beyaz güllerden bir tane verir misin bana? Memnuniyetle dedin ve hemen bir gül çıkardın. Fakat belki de onlar sana bir kadının, seni seven bir kadının hediyesidir dedim. Belki de dedin. Bilmiyorum. Bana gönderdiler. Fakat kimden geldiğini bilmiyorum. Zaten bu yüzden onları çok seviyorum. Sana baktım. Belki de unuttuğum bir kadından gelmiştir. Başını kaldırıp hayretle baktım. Ben de gözümü sana diktim. Tanı beni, tanı beni artık diye haykırıyordu bakışlarım. Fakat senin gözlerinde sevimli ve hiçbir şey bilmeyen bir gülümseme vardı. Beni bir defa daha öptün. Fakat beni tanımadın. Hızla kapıya gittim. Çünkü gözlerimin yaşlarla dolduğunu hissediyordum. Ve senin bunu görmeni istemiyordum. Dışarıya o denli aceleyle çıkmıştım ki koridorda neredeyse uşağın Jonah'la çarpışacaktım. Jonah yürüyerek hemen kenara çekilmişti. Beni dışarıya bırakmak için evin kapısını açtı ve işte orada, oradaki bir anda, duyuyor musun? Gözlerim yaşlarla doldu ona. Yaşlanmış olan adama baktığımda bakışlarım birdenbire bir ışık parladı. O tek bir anda, anlıyor musun? O tek bir anda çocukluğumdan beri beni görmemiş olan yaşlı adam beni tanımıştı. Bu tanımandan dolayı onun önünde diz çökebilir, ellerini öpebilirdim. Ben de hemen beni kırbaçlamak için mantoma sokuşturduğun kağıt paraları çıkardım ve onun cebine soktum. Yaşlı adam titredi ve başını kaldırıp korku içinde bana baktı. O anda benim hakkımda belki de senin bütün yaşamında yapamadığın kadar çok şeyin farkına varmıştı. Evet, bütün insanlar beni şımarttılar. Bana karşı hepsi iyiydi. Yalnızca sen. Evet, yalnızca sen beni unuttun. Yalnızca sen beni asla tanımadın. Çocuğum öldü. Bizim çocuğumuz. Şimdi ise senden başka onu sevecek kimse kalmadı. Fakat sen kimsin ki benim için? Sen, beni asla tanımayan, bir su birikintisinin yanından geçercesine yanımdan geçip giden, bir taşa basarcasına üstümden geçen, hep yoluna devam eden ve beni sonsuz bir bekleyiş içerisinde bırakan sen. Kimsin ki benim için? Sadece bir kez seni alıkoyabileceğimi sanmıştım. Seni hep kaçak halde olanı çocuğunda yaşatabileceğini sanmıştım. Fakat sonuçta o senin çocuğun. Bir gece acımasızca benden uzaklaştı. Bir yolculuğa çıktı ve asla geri dönmeyecek. Ben yine yalnızım. Her zaman olduğundan daha fazla yalnızım. Ve hiçbir şeyim yok. Senden taraf hiçbir şeye sahip değilim. Artık ne çocuk, ne bir sözcük, ne de bir hatıra ve biri senin yanında adımı söyleyecek olsa bir yabancı gibi umursamaz gidersin herhalde. O zaman sana göre ölü olduğuma göre neden ölmekten hoşlanmayayım? Sen benden gitmiş olduğuna göre neden ben artık yoluma gitmeyeyim? Hayır sevgilim. Sana karşı suçlamada bulunmuyorum. Senin o neşeli evine acılarımı yollamak istemem. Seni rahatsız etmeyi süründüreceğimden sakın korkma. Affet beni. Yalnızca çocuğumuz biraz ötede ölü bir şekilde terk edilmiş olarak yatarken ruhumun çığlıklarını dillendirmek zorundayım. Sadece bir defa daha seninle konuşmak zorundayım. Ondan sonra yine dilsiz olarak kendi karanlığıma geri döneceğim. Yanına hep dilsiz kaldığım gibi. Ancak sen yaşadığım sürece bu çığlığı duymayacaksın. Ancak öldüğüm takdirde bu benden kalan sana ulaşacak. Yani seni herkesten çok sevmiş fakat senin tarafından hiç tanınmamış olandan, hep seni beklemiş fakat senin tarafından hiç bilinmemiş olandan kalan bir miras. Belki de, evet belki de ancak o zaman beni çağıracaksın. Ve ben de ilk kez sana karşı sadakatsiz olacağım. Zira ölmüşken artık seni duyamam. Sana ne resim ne de bir işaret bırakıyorum. Tıpkı senin de bana bir şey bırakmadığın gibi. Beni asla hiçbir zaman tanımayacaksın. Hayattayken kaderim buydu. Olsun, ölümden sonra da böyle olsun. Seni son saatimi paylaşmak için çağırmak istemiyorum. Sen adımı ve yüzümü bilmeden çıkıp gitmek istiyorum. İçim rahat bir şekilde ölüyorum. Çünkü sen o ölümü uzaktan hissedemezsin. Eğer ölümüm sana acı verecek olsaydı, o zaman ölmezdim zaten. Artık daha fazla yazamam. Kafam çok bulanık. Her yerim ağrıyor, ateşim var. Öyle sanıyorum ki birazdan uzanmak zorunda kalacağım. Belki de her şey çabucak olup biter. Belki de bir kez olsun kader bana iyi davranır ve çocuğumu alıp götürdüklerini görmek zorunda kalmam. Artık yazamıyorum. Elveda sevgilim. Elveda. Sana teşekkür ediyorum. Her şey olduğu şekliyle gayet iyiydi. Her şeye rağmen. Bu nedenle sana son nefesime kadar teşekkür etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sana her şeyi yazdım. Artık biliyorsun. Hayır, yalnızca seziyorsun. Seni ne kadar çok sevmiş olduğumu ve bu aşk yüzünden omuzlarında hiçbir yük yok. Benim eksikliğimi hissetmeyeceksin. Bu beni teselli ediyor aslında. O güzel, parlak yaşamından hiçbir şey farklı olmayacak. Ölümümle sana hiçbir üzüntü vermeyeceğim. Bu beni teselli ediyor sevgilim. Fakat kim? Evet, şimdi. Bundan sonra kim doğum günlerinde sana hep beyaz güller yollayacak? Ah evet, vaza boş kalacak. Bir zamanlar yılda bir kez olsun etrafında esmiş olan hafif soluk hayatımdan sana doğru esen o minik rüzgar, evet o solup gidecek sevgilim. Dinle, senden rica ediyorum. Bu benim senden ilk ve son ricam. Benim hatırım için yap bunu. Her doğum gününde, çünkü doğum günü insanın kendi üzerinde düşündüğü gündür, güller al ve onları vazaya koy. Yap bunu sevgilim. Başkalarının senden bir defa sevdikleri ölmüşleri için bir ayin yaptıkları gibi sen de bunu yap. Bana gelince ben artık Tanrı'ya inanmıyorum ve ayin falan istemiyorum. Ben yalnızca sana inanıyorum. Yalnızca seni seviyorum ve yalnızca senden biraz daha yaşamak istiyorum. Ah evet, sadece sende bir gün. Şöyle sessiz mi sessiz, senin yanında nasıl yaşadıysam öyle. Senden rica ediyorum. Yap bunu sevgilim. Bu benim senden ilk ve son ricam. Sana teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal. Mektubu titreyen ellerinden bıraktı. Daha sonra uzun süre düşündü. Kafasında bir komşu çocuğuna ait, bir genç kıza ait, gece kulübündeki bir kadına ait bazı karışık hatıralar belirdi. Fakat bu tıpkı akarsuyun dibindeki bir taşın parıldamasıyla ve herhangi bir biçimden yoksun olarak titremesi gibi bulanık ve karmakarışık hatırlama şekliydi. Duyguya dair hatıralarının varlığını hissediyor fakat onları yine de tam olarak hatırlayamıyordu. Adeta bütün bu kişilerin rüyasında görmüş gibiydi. Sıklıkla görmüş onları fakat bu sadece bir rüya görme haliydi. O sırada bakışlarının önündeki yazı masasının üstünde duran mavi vazoya takıldı. Vazo boştu. Yıllardan beri bir doğum gününde ilk defa boş duruyordu. Korktu. Adeta birdenbire bir kapı görmeksizin açılmıştı. Ve başka bir gezegenden gelen soğuk bir esinti sanki odasını dolduruyordu. Re, bir ölümü ve ölümsüz aşkı hissetti. Ruhunda adeta bir kabuk kırıldı ve görünmeyeni, uzaklardaki bir müziği hatırlarcasına cisimlikten yoksul bir şekilde tutkuyla düşünmeye başladı. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Ünlü roman yazarı Re, dağlara yaptığı 3 günlük dinlendirici bir seyahatten sabahın erken saatlerinde tekrar Viyana'ya döndüğünde ve garda bir gazete aldığında tarihe bir bakar bakmaz o günün doğum günü olduğunun farkına vardı. 41. diye geçirdi hemen aklından. Ve bu saptamadan ne keyif ne de acı duydu. Gazetenin hışırdayan sayfalarını çabucak göz attı ve taksi tutarak evine doğru gitti. Uşağı o yokken gelen iki misafirin ve birkaç telefonun bilgisini verdikten sonra bir tepsiye birikmiş postaları getirdi. R, duyarsız bakışlarıyla gelen postaları gözden geçirdi. Birkaç zarfı gönderenler ilgisini çektiği için açtı. El yazısı yabancı gelen ve epey kalın görünen mektubu ise bir kenara koydu. Bu arada çay gelmişti. R, rahatça koltuğa sırtını dayadı ve gazetenin ve başka basın organlarının sayfalarına biraz daha karıştırdı. Daha sonra bir puro yaktı ve kenara koyduğu mektuba uzandı. Yabancı ve huzursuz bir kadının elinden çıkmış ve aceleyle kaleme alınmış yaklaşık iki düzine sayfa vardı. Mektuptan çok müsveddeye benziyordu. R, elinde olmadan bir defa daha acaba içinde açıklayıcı bir yazı kalmış mıdır diye zarfı iki kez daha kontrol etti. Fakat zarf boştu ve kağıtlar gibi onun da üstünde ne bir adres ne de imza vardı. Garip diye düşündü kendi kendine ve mektubu tekrar eline aldı. Sana, beni asla tanımamış olan sana diye yazıyordu en üstte. Bir hitap, bir başlık yerine R hayretle durdu. Ona mıydı bu mektup yoksa yalnızca hayal ürünü bir insana mı yazılmıştı? Birden merakı uyanmıştı ve okumaya başladı. Çocuğum dün öldü. 3 gün ve 3 gece boyunca o küçücük pamuk ipliğine bağlı hayat uğruna ölümle savaştım. 40 saat boyunca grip onu zavallı, sıcak vücudunu ateş nöbetleriyle sararken yatağının yanında oturdum. Alnına serinletici bir şeyler koydum. Onun o tedirgin küçük ellerini gece gündüz tuttum. 3. akşam bitmiştim. Gözlerim artık tamamen tükenmişti. Farkına varmadan kapandı. 3 veya 4 saat boyunca sert sandalyede uyuyakaldım ve bu arada ölüm onu benden aldı. O tatlı, zavallı oğlum şimdi orada ufacık çocuk yatağında öldüğüyle nasıl idiyse yine tamamen öylece yatıyor. Sadece gözlerimi, o akıllı bakan koyu renk gözlerini kapatmış, elleri de beyaz geceliğinin üstüne kavuşturmuşlar ve yatağının 4 köşesinde uzun mumlar yanıyor. Oraya bakmaya bile cesaret edemiyorum. Kımıldamaya cesaret edemiyorum. Zira mumlar titrediğinde oğlumun yüzüne ve kapalı ağzının üzerine hızla gölgeler geçiyor. Yüz hatları adeta hareket ediyor ve zaten onun ölmediğini düşünebilirim. Yeniden uyanacağını, parlak sesiyle bana tatlı ve çocuk tavırlarıyla bir şeyler söyleyebileceğini sanabilirim. Fakat biliyorum ki o öldü. Artık dönüp ona bakmak istemiyorum. Bir kez daha umuda kapılmamak için, bir kez daha hayal kırıklığına uğramamak için biliyorum. Çocuğum dün öldü. Şimdi artık benim için yalnız sen varsın dünyada. Yalnızca sen. Benimle ilgili hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyden haberi olmayan, oynayan veya her şeyi ve herkesi alaya alan sen. Evet, yalnızca sen. Beni asla tanımamış olan ve her zaman sevdiğim sen. 5. mumu aldım ve buraya sana yazdığım mektubun yanına koydum. Çünkü ruhumun çığlıklarını bastırarak ölmüş çocuğumla yalnız kalmak ve bu korkunç saatlerde seninle konuşmayıp da kiminle konuşabilirim? Benim için her zaman her şey olmuş ve şimdi de her şey olan seninle. Belki de çok açık konuşamıyorumdur. Belki de beni anlamıyorsundur. Kim bilir? Çünkü kafam çok bulanık. Şakaklarım titriyor ve atıyor. Bütün bedenim acı içinde. Sanırım ateşim var. Hatta belki de kapı kapı sinince gezinen grip şimdi de bana bulaşmıştır. Ve böylesi daha iyi olur. Zira o zaman ben de çocuğumla giderim ve kendime mücadele ederek bir şeyler yapmak zorunda kalmam. Arada sırada gözlerim bütünüyle kararıyor. Belki bu mektubu bitirmeden fakat bütün gücümü toparlamak istiyorum. Bir kez sadece bu kez seninle konuşabilmek, seninle sevgilim. Sen ki beni asla tanımadın. Yalnızca seninle konuşmak istiyorum. Sana ilk kez her şeyi söylemek istiyorum. Bütün hayatımı bilmelisin ki o hayat ki hep senindi ve sen onu asla bilemedin. Fakat benim sırrımı ancak öldüğümde artık bana cevap vermek zorunda kalmadığında bedenimi şimdi böylesine buz gibi ve bunca ateşle sarmakta olan şey gerçekten son bulduğunda öğrenmen gerek. Hayata devam etmek zorunda kalırsam eğer o vakit mektubu yırtacağım ve hep sustuğum gibi bundan sonra da susmayı sürdüreceğim. Fakat mektubuma elindeyse eğer o zaman bil ki burada artık ölmüş olan biri sana hayatını ilk nefesinden son nefesine kadar her şeyi senin olmuş olan hayatını anlatmakta. Kelimelerim seni korkutmasın. Ölmüş olan biri artık hiçbir şey isteyemez. Ne sevilmeyi, ne kendisini acındırılmasını, ne de teselli edilmeyi. Senden tek istediğim şey şu anda sana kaçmakta olan acımın benim hakkımda ele verdiği her şeye inanman. Her şeye inanmalısın ki senden sadece bunu istiyorum. İnsan biricik çocuğunun ölüm anını yalan söylemez. Ben sana bütün hayatımı, gerçek anlamda ilk defa seni tanıdığım gün başlamış olan o hayatımı anlatmak istiyorum. Ondan önce her şey yalnızca bulanık ve karışıktı. Hatırlamak çabasıyla asla derine inmeyen bir şeyler, belki de toz tutmuş, örümcek ağıyla örtülmüş, karanlık yüreğinde hiçbirinin bilgisi bulunmayan nesnelerle ve insanlarla dolu herhangi bir karanlık hücre. Sen çıka geldiğinde 13 yaşındaydım. Ve şimdi senin oturduğun aynı binada oturuyorum. Yani bu mektubu hayatımın son nefesini ellerinde tutmakta olduğum yerde, evimiz aynı koridorda senin evinin tam karşısındaydı. Bizi artık hatırlamadığından kesinlikle eminim. Bir sayıştay denetçisinden dul kalmış olan kadını hep matem elbiseleri giyerdi ve onun da büyümesini tamamlamamış sıska kızını hatırlamıyorsundur. Çünkü çok sessiz yaşardık. Küçük burjuva yoksulluğumuzun derinliklerine gömülmüştük adeta. Belki adlarımızı da hiç duymamışsındır. Çünkü evimizin kapısında bir tabela yoktu ve ne gelip ne gidenimizde ne sorunumuz vardı. Zaten aradan çok vakit geçmişti. 15-16 yıldır, hayır, bilmediğinden eminim sevgilim. Fakat ben, evet, ben her ayrıntıyı tutkuyla hatırlıyorum. Senden söz edildiğini ilk defa duyduğum, seninle ilk kez gördüğüm günü, hatta saati bile bugün gibi hatırlıyorum. Ve nasıl hatırlamayayım ki? Benim için dünya ilk o anda başlamıştı. Sabret sevgilim. Sana her şeyi, hepsini en baştan anlattığım için, anlatacağım için senden rica ediyorum, beni dinleyeceğin bu çeyrek saat yüzünden yorulma. Çünkü ben seni bütün yaşamım boyunca sevmekten bıkmadım. Sen bizim bulunduğumuz eve taşınmadan önce evde çirkin, kötü ve kavgacı insanlar yaşardı. Kendi yoksullukları içinde komşularındaki yoksulluktan, yani bizim yoksulluğumuzdan nefret ederlerdi. Çünkü bu yoksulluğun onları o yerlerde sürünen kaba saba proletarileriyle uyuşan hiçbir yanı yoktu. Adam sarhoşun biriydi ve karısını döverdi. Geceleri çoğunlukla devrilen sandalyelerin ve kırılan tabakların gürültüsüyle uyanırdık. Bir defasında kadın yüzü gözü kan içinde, saçları darmadağınık merdivenlere koşmuştu. Sarhoş kocası da arkasından bağırıp duruyordu. Sonunda kapılarından fırlayan adam polisi çağırmakla korkuttular. Annem en başından beri onlarla herhangi bir ilişki kurmaktan kaçınmıştı ve bana da çocuklarıyla konuşmayı yasaklamıştı. Çocuklar bu yüzden her fırsatta benden öç alırlardı. Sokakta karşılaştığımızda arkamdan pis sözlerle haykırırlardı. Bir defasında bana o kadar çok sertleştirilmiş kartopu atmışlardı ki alnımdan aşağı kan akmıştı. Bütün bina ortak bir içgüdüyle bu insanlardan nefret ederdi ve sonrasında ansızın, sanırım adam hırsızlıktan dolayı hapse atıldı, aile pılısını pırtısını toplayarak evden taşınmak zorunda kaldığında hepimiz rahat bir nefes aldık. Birkaç gün boyunca binanın ana kapısından kiralık ilanı asılı kaldı. Sonra indirildi ve bir yazarın, tek başına yaşayan sakin bir beyin evi kiraladığı haberi kapıcı vasıtasıyla hızla yayıldı. Senin adını ilk defa işte o zaman duydum. Hemen birkaç gün içerisinde badanacılar, boyacılar, temizlikçiler ve duvar kağıtçıları evi önceki yağlı sakinlerinden temizlemek üzere geldiler. Çekiç, fırça ve kazma sesleri birbirini izledi. Fakat annem bütün bunları duymaktan memnundu. Karşı evdeki pis hayatın nihayet bittiğini söylüyordu. Senin taşınman sırasında da görmedim. Bütün bu çalışmaları ancak yüksek tabakadan işçi kişilerin evlerinde çalışan türden uşağın, yani o kısa boylu, ciddi, ifadeli, kır saçlı bey nezaret ediyordu. Her şeyi sessiz ve sadece konuya yoğunlaştığını gösteren bir tavırla yukarıdan bakarak yönetiyordu. Hepimizi derinden etkilemişti. Bunun birinci nedeni varoşta bulunan binamız için uşağın çok yeni bir şey olmasıydı. İkinci nedeni ise kendini normal hizmetlilerle bir tutmaksızın, öylesine arkadaşça sohbetlere girmeksizin herkese son derece kibar davranmasıydı. Annemi daha ilk günden bir hanımefendi yerine koyarak selamlamaya başlamıştı ve benim gibi bir yaramaza karşı bile her zaman içten ve ciddiydi. Senin adını söylediğinde bunu özel bir saygı ifadesiyle yapıyordu. sana alışıgelmiş bir hizmet ilişkisinin çok ötesine bağlı olduğu hemen anlaşılıyordu. Evet, bundan dolayı çok sevmiştim o yürekli yaşlı John'u. Oysa her zaman yakınında olabildiğine ve sana hizmet edebildiği için aynı zamanda onu kıskanıyordum da. Bütün bunları sana anlatıyorum sevgilim. Bütün bu küçük, neredeyse gülünç olayları sana daha en başından itibaren o ürkek ve çekingen çocuğu, yani beni böylesine etkileyebilmiş olduğunu anlatmak için anlatıyorum. Daha sen kendin benim hayatıma girmeden önce çevrende adeta bir ışık halkası, zenginliğin, varlığın, farklılığın ve sır perdesinin oluşturduğu bir alan vardı. Bizler, varoştaki o küçük binalarda yaşayanlar, çünkü daracık hayatları olanlar, kapıların önünde gelen yeni her yeni karşısında meraka kapılırlar. Sabırsızlıkla senin taşınmanı beklemeye başlamıştık ve sana yönelik bu ilgim bir öğleden sonra eve geldiğimde ve içi eşya dolu arabanın binanın önünde durduğunu gördüğümde doruğa varmıştı. Hamallar çoğunu ağır parçaları daha önce yukarıya taşımışlardı. Şimdi daha küçük parçalar teker teker taşınmaktaydı. Ben her şeye hayretle bakabilmek için kapıda durdum. Çünkü bütün eşyaların daha önce hiç görmediğim kadar garip bir başkalığını sergilemekteydi. Bu eşyalar arasında Hindistan'daki tanrıların tasvirleri, İtalyan heykelleri, parlak renkler taşıyan büyük resimler vardı ve sonra ardından da kitaplar geliyordu. Tahmin edemeyeceğim kadar sayıda güzel kitaplar var. Bunların hepsi kapının önünde üst üste duruyordu. Orada onları uşağın teslim alıyor ve tüyden süpürgeyle titizlikle her birinin tozunu alıyordu. Merakla gittikçe büyüyen yığına yaklaştım. Uşak beni oradan göndermedi, ancak cesaretlendirmedi de. Bu yüzden hiçbirine dokunmayı göze alamadım. Oysa bazılarının yumuşak derisini hissedebilmeyi çok istemiştim. Ürkekçe sadece yanlarından adlarına baktım. Aralarında Fransızca, İngilizce kitaplar vardı. Bazıları da hiç bilmediğim dillerdendi. Öylesine sanıyorum ki hepsini saatlerce gözleyebilirdim. Tam o anda annem beni çağırdı. Henüz taşınmamıza rağmen bütün gece boyunca elimde olmadan seni düşündüm. Benim yalnızca bir düzine kadar ucuz, eskimiş karton kapaklı kitabım vardı. Onları her şeyden çok severdim ve hep yeniden okurdum. Ve şimdi bütün bu harika kitapların sahibi ve okuru olan, bu dillerin hepsini bilen, bunca zengin ve aynı zamanda bunca bilgi sahibi biri acaba nasıl bir insandır sorusu kafamı meşgul ediyordu. Zihnimde olağanüstü denilebilecek derin bir saygı bu kadar çok kitabın varlığı düşüncesiyle birleşmişti. Kafamda senin resmini çizmeye çalıştım. O resimdeki gözlüklü, uzun ve beyaz sakallı yaşlı bir adamdın. Bizim coğrafya öğretmenimize benziyordun. Sadece ondan çok daha iyi, güzel ve yumuşak başlı biriydin. Seni aklımda yaşlı bir adam olarak canlandırdığım halde nasıl olup da en başından aynı anda yakışıklı olman gerektiğini de bu denli inanmış olduğumu bilemiyorum. O gece henüz hiç tanımadan hayatımda ilk kez olmak üzere senin hayalini kurmuştum. Ertesi gün taşındım. Fakat o kadar çok gözetlememe rağmen seni göremedim. Bu durum merakımı da artırmıştı. Sonunda üçüncü gün seni gördüm ve şaşkınlığım çok büyük oldu. Zira çok farklıydın. O çocuksu baba tanrı imgesiyle uzaktan yakından bir ilintin yoktu. Gözlüklü, tatlı, yaşlı bir adamdı hayalimdeki ve sonrasında sen çıka geldin. Yani bugünkünden hiç farksız olan o halinle sen. Yılların üzerinden akıp gittiği o hiç değişmeyen insan. Sırtında açık kahverengi çok şık bir spor giysisi vardı ve bir erkek çocuğunkini andıran eşsiz hafifliğinde her defasında iki basamağı birden aşarak merdivenlerden yukarıya koşmuştun. Şapkanı elinde tutuyordun. O yüzden parlak ve canlı yüzünü gencecik saçlarınla birlikte anlatılması imkansız bir şaşkınlıkla görebildim. Evet, ne kadar genç, ne kadar hoş, ne kadar tüy gibi hafif ve şık biri olduğunu görünce şaşkınlıktan korkuya kapılmıştım. Ve şu anda çok garip değil mi? Gerek benim gerekse başkalarının sendeki o kendine has bir nitelik olan her defasında hayretle algıladığımız özelliğinin farkına ilk anda varmıştım. Sen bir anlamda ikilik kişiliği olan bir insandın. Hem sıcakkanlı, hayatı hafife alan, kendisini bütünüyle oyuna ve serüvene vermiş bir gençtin. Hem de aynı zamanda sanatın acımasız bir ciddiyet sergileyen, görev bilincini taşıyan, son derece okumuş ve bilgili bir adamdın. Zamanla herkesin sende hissettiği bir şeyi ben bilinçaltımda algılamıştım.
Sen ikili bir yaşam sürdürüyordun. Bir yönüyle parlak, tümüyle dünyaya açık bir yüzey, öteki yönüyle ise çok karanlık ve yalnızca senin bildiğin bir yüzey. Bu dipsiz derinliklerdeki ikili yüzeyi, varlığını, gizemini ben, daha 13 yaşında olan çocuk, sihirli bir çekim gücünün etkisiyle daha ilk bakışta sezmiştim. Benim için bir çocuk için nasıl bir mucize olduğunu, nasıl baştan çıkarıcı bir gizem perdesi anlamına geldiğini şimdi anlıyor musun sevgilim? Kitaplar yazdığı için, o öteki ve bütün dünyada ünlü olduğu için saygı duyduğum bir insanın ansızın aynı zamanda genç ve zarif bir oğlan olduğu gibi neşeli ve 25 yaşında bir delikanlı olduğunu keşfetmek. Ayrıca belirtmene de gerek var mı bilmiyorum. Fakat o günden itibaren evimizde, bütün o zavallı çocuk dünyamda beni senden başka hiçbir şey ilgilendirmez olmuştu. 13 yaşında bir çocuğun bütün o yoğun ısrarcılığı ve inatçılığının yalnızca senin yaşamının, senin varlığının etrafında dolanmaya başladım. Seni, alışkanlıklarını izledim. Sana gelip giden insanları izledim ve bütün bunlar sana yönelik merakımı azaltacak derecede sadece çoğaltmasına yol açtı. Zira benliğinin ikili yapısı bu ziyaretçi farklılığında da kendini gösteriyordu. Gelenler arasında genç insanlar, senin arkadaşların vardı. Onlarla gülüp eğleniyor ve neşen yerindeydi. Çoğu dağınık olan üniversite öğrencileriydi. Bunlar ve sonra hanımlar vardı. Onlar da otomobillerle geliyorlardı. Ve bir keresinde operanın yönetmeni olan büyük orkestra şefi gelmişti. Onu o güne dek sadece uzaktan ve kürsüsünün başında saygıyla izlemiştim. Sonra küçük kızlar vardı. Henüz ticaret lisesine gidiyorlardı. Ve kapıdan içeriye utangaç bir tavırla giriveriyorlardı. Bu arada çok, hem de pek çok kadın geliyordu. Özel bir şey geçirmiyordum aklımdan onlar için. Hatta bir sabah ben okula gitmek üzereyken yüzünü peçeyle tamamen kapatmış bir hanımın senin evinden çıktığını gördüğümde bir şey gelmedi aklıma. Zira henüz 13 yaşındaydım ve senin gözlerinde gözlediğin o tutkulu merakım özünde çocuk kimliğinde yaşanan bir aşk olduğunu henüz farkında değildi. Fakat sevgilim, kendimi sende bütünüyle ve sonrası olarak yitirdiğim hala gününe ve saatine kadar anımsıyorum. Okuldaki bir kız arkadaşımla gezintiye çıkmıştık. Sonra binanın kapısında durmuş laflıyorduk. O sırada bir araba geldi ve durdu. Ve sen çekiciliğin benim için bugün bile süren o sabırsız ve esnek tarzınla hemen arabaya atlayıp kapıya doğru gitmek istedin. Elimde olmadan sana kapıyı açmak zorunluluğu duydum ve böylece karşına çıktım. Neredeyse çarpışacaktık. Sen bir sevecenlik tavrıyla uyumuşak bir insanı sarıp sarmalayan bakışınla bana baktın. Evet, başka türlü anlatamam. Sevecenlikle gülümsedin ve çok kısık, neredeyse mahremiyet ifadesi taşıyan bir sesle konuştun. Çok teşekkür ederim küçük hanım. Hepsi bu kadardı sevgilim. Ancak ben o narin ve sevecen bakışını hissettiğim andan itibaren sana aşık olmuştum. Gerçi sonra, aradan çok zaman geçmeden o insanı kucaklayıcı, kendine çekici, sarıp sarmalayıcı, fakat bununla eş zamanlı olarak da karşısındakini adeta soyan bakışını, doğuştan baştan çıkarıcı bir erkeğe has olan bakışını, sana deyip geçen her kadına hizmet eden, her tezgahtar kıza, kapıyı açan her oda hizmetçisine yönelttiğin bu bakışın sende bir irade ve eğilim niteliğinde olan bilinci olmadığını, bakışlarının kadınlara duyduğun yakınlığın etkisiyle yumuşak ve sıcak hale getirdiğini anlayacaktım. Fakat o zamanlar 13 yaşında bir çocuk olarak bunun farkında değildim. Adeta bir ateşin içine düşmüştüm. Bu sevecenliği yalnızca bana yönelik olduğunu sanıyordum. Ve o an içerisinde çocukluğumda saklı olan kadın artık uyanmıştı. O kadın sonuna dek sana vurulmuştu. Kim bu adam diye sormuştu arkadaşım. Ona hemen cevap veremedim. Adını söylemem imkansızdı. Daha o anda adım benim için kutsal bir şey, bana ait bir sır olmuştu. Aynı binada yaşayan bir adam diye kekeledim. Daha sonra acemice. Peki o zaman sana bakar bakmaz neden kıpkırmızı oldun diye alay etmişti arkadaşım. Meraklı bir çocuğun bütün kötümserliğiyle. Ve onun sırrımı alaylı bir ifadeyle kurcaladığını anladığım içindir ki yanaklarım bir daha kan basmıştı. Utangaçlığımdan ötürü kabalaştım. Bir kazdan farksızsın dedim öfkeyle. Elimden gelseydi ona oracıkta boğardım. Fakat arkadaşım çok daha yüksek sesle ve daha kötücül bir ifadeyle gülmeye başlamıştı. Sonunda acizliğimin öfkesiyle gözlerimden yaşlarla dolduğunu hissettim. Arkadaşımı orada bıraktım ve yukarıya koştum.
İşte o andan itibaren seni sevdim. Biliyorum, kadınlar bu kelimeyi sana senin gibi hep şımartılan bir erkeğe çok sık söylemişlerdir. Fakat inan bana, seni kimse o kız kadar, yani benim kadar, olduğum ve senin için hep öyle kalan ben kadar köle gibi ve bir köpeğin sadakatiyle kendini adayarak sevmedi. Çünkü yeryüzünde hiçbir şey kuytulardaki bir çocuğun fark edilmeyen sevgisiyle karşılaştırılamaz. Çünkü bu sevgi yetişkin bir kadının tutkulu ve bilinç altında hep talep eden aşkının hiçbir zaman olmayacağı kadar umarsız, kendini karşısındakine hizmet etmeye adayan, boyun eğen, hep pusuda yatan ve tutkuyla yoğrulmuş bir sevgidir. Sadece yalnızlık çeken çocuklar tutkularının bütünüyle dağılmaksızın koruyabilirler. Ötekiler duygularının başkalarıyla beraberlik atmosferinde gevezelikleriyle harcarlar. Yakınlarındakileri köreltirler. Aşk hayatında çok şey okumuşlardır, duymuşlardır ve aşkın ortak bir kader olduğunu bilirler. Onunla bir oyuncakmışçasına oynarlar. Tıpkı ilk sigarasını içen erkek çocuklarındaki gibi onunla böbürlenirler. Oysa bana gelince benim içimi dökebileceğim kimsem yoktu. Kimse bana bir şey öğretmemiş, beni uyarmış değildi. Deneyimsizdim ve her şeyden habersizdim. Kendimi kaderimle bir uçurtma atlarcasına teslim ettim. İçimde dallanıp budaklanan, su yüzüne çıkan ne varsa kendini yakın olarak yalnızca seni biliyordu. Sana ilişkin hayali biliyordu. Babam çoktandır ölmüştü. Annem neşeyi ebediyen gömmüş olan matemi ve dul aylığıyla mahkum olmuşlardan ürkekliğiyle bana yabancılaşmıştı. Okuldaki yarı yarıya yozlaşmış kız arkadaşlarım itici geliyorlardı. Zira benim için son noktada tutkunun da ta kendisi olan şeyi onca hafife alarak oyun konusu yapıyorlardı. Böylece ben normalde parçalanıp dağılan ne varsa hepsine baskı altında tutulan ve sabırsızlıkla hep yeniden uç veren tüm benliğimi senin önüne serdim. Sen benim için sana nasıl söyleyebilirim bu konuda her girişim yetersiz kalır. Evet, çünkü sen benim için her şeydin. Bütün hayatımdın. Benim için her şey ancak seninle ilintili olduğu ölçüde vardı. Hayatımda hepsi senin bağlantılı olduğun ölçüde anlamlıydı. Bütün hayatımı değiştirmiştin. O güne kadar okulda kayıtsız ve sıradan bir öğrenciyken ansızın birinci oldum. Gecenin geç saatlerine kadar pek çok kitap okuyordum. Zira senin kitapları sevdiğini biliyordum. Senin müziği sevdiğine inandığım için birdenbire neredeyse inatçı ve ısrarla annemi hayretler içerisinde bırakarak piyano çalmaya başladım. Hoşuna gidebilmek ve sana layık görünebilmek için giysilerimi temiz tutuyor ve söküklerini dikiyordum. Ve eski okul önlüğümle annemin eski bir ev elbisesinden bozmaydı. Sol tarafındaki eski ve dört köşe lekeden dolayı kendimi korkunç hissediyordum. Onu fark edip beni aşağı görmemden korkuyordum. Bu yüzden ne zaman korkuyla titreyerek merdivenlerden yukarıya koşsam okul çantamı lekenin üzerine bastırıyordum. Oysa bu son derece aptalcaydı. Çünkü sen beni asla neredeyse hiçbir zaman görmedin. Fakat ben buna rağmen aslında bütün gün seni beklemekten ve sana pusu kurmaktan başka bir şey yapmıyordum. Kapımız da pirinçten yapılmaydı. Küçük bir göz deliği vardı. Ve bu yuvarlak delikten senin kapını görünebiliyordu. İşte o göz deliği, hayır gülme sevgilim, çünkü ben bugün bile, evet bugün bile oradan geçtiğim saatlerden utanç duyuyorum. Benim dünyaya açılan gözümdü. O aylarda ve yıllarda orada buz gibi koridorlarda annemi kuşkulandırmaktan çekinerek elimde bir kitap bütün öğleden sonraları pusuya yatıyordum. Bir tel gibi gergindim ve varlığının onu her dokunuşuyla tınlıyordum. Hep senin etrafındaydım. Hep gergin ve hareketliydim. Fakat sen beni ancak cebinde taşıdığım ve karanlıkta sabırla senin saatlerini sayıp ölçen, yollarında sana duyulmayan nabız atışlarıyla eşlik eden ve senin acele bakışlarının saniyelerinin ancak milyonla birine yönelttiğin saatin gerginliğini hissettiğin kadar hissedebiliyordun. Senin hakkında her şeyi biliyordum. Her alışkanlığını, her kravatını ve her elbiseni tanıyordum. Tanıdıkların kimler olduğunu kısa zamanda öğrenmiş ve aralarında ayrım yapmaya başlamıştım. Onları hoşlandıklarım ve bana itici gelenler diye kategorize ediyordum. 13 yaşımdan 16 yaşıma kadar her saat sende yaşadım. Ah, ne delilikler yaptım bir bilsen. Elinin değdiği kapı tokmağını öptüm. Evine girmeden önce fırlatıp attığın o pro izmaritini çaldım ve onu dudaklarıma değmiş olduğu için artık kutsal bir nesne saydım. Akşamları belki 100 kere bir bahane icat ederek odalarındaki hangisine ışık yandığını görmek ve böylelikle senin varlığını, o görünmeyen varlığını daha yakından hissedebilmek için aşağı sokağa koşardım. Ve senin yolculukta olduğun haftalarda sevimli Jonah'ın yolculukta kullandığın sarı bavulu aşağı taşıdığını ne zaman görsem kalbim korkudan duracak gibi olurdu. Evet, o haftalarda hayatım adeta sönük ve anlamsızlık kazanırdı. Asık bir suratla canım sıkkın ve etrafa kötü kötü bakarak dolanıp dururdum. Annem ağladığımı belli eden gözlerimden üzüntümü anlamasın diye sürekli dikkat etmek zorunda kalırdım. Biliyordum, bütün bunlar sana burada anlattıklarının hepsi göze batan aşırılıklardan ve çocukça çılgınlıklardan ibaret. Aslında onlardan utanmam gerekirdi fakat utanmadım. Çünkü sana olan aşkım hiçbir zaman o çocukça taşkınlıklar sırasında kadar tertemiz ve tutkulu olmamıştı. Saatlerce hatta günlerce o zamanlar nasıl seninle yaşamış olduğumu anlatabilirim. Hem de benim yüzüm neredeyse hiç tanımayan seninle, çünkü sana merdivenlerde rastladığım ve kaçamadığımda o yakıcı bakışların karşısında duyduğum korkuyla başım eğik, adeta beni yakıp kavurmasın diye suya atlarcasına yanından koşarak geçerdim. O şimdi çoktan uçup gitmiş yılları saatlerce, günlerce anlatabilirim. Bütün hayatının takvimini gözlerinin önüne serebilirim. Fakat canını sıkmak istemiyorum. Sana acı çektirmek istemiyorum. Tek istediğim çocukluğumun o en güzel yaşantısını seninle paylaşmak ve anlatacağım şey çok önemsiz olduğu için benimle alay etmemen. Çünkü çocuk için o şey başlı başına bir sonsuzluktu. Bir pazar günü olmuş olmalıydı. Sen yolculuğa çıkmıştın ve uşağın silkinmiş olduğu ağır halıları evinde açık duran kapısından içeri sürüklüyordu. O iyi kalpli adamcağız zahmet çekiyordu bu işi yaparken ve ben de ansızın gelen bir cesaretle yanına gidip acaba yardım edebilir miyim diye sordum. Adamcağız şaşırmıştı fakat izin verdi ve böylece ben de ne kadar büyük bir saygıyla olduğunu ayrıca söylememe gerek var mı bilmiyorum. Evinin içini, dünyanı, hep başında oturduğun ve üstünde içinde birkaç çiçeğin bulunduğu mavi bir kristal vazonun durduğu yazı masasını görebildim. Sonra dolaplarını, resimlerini ve kitaplarını. Bu hayatına koşarcasına neredeyse hırsız misali bir bakıştı. Çünkü sadık Jonah'ın tam bir gözetleme yapmamı hiç kuşkusuz engellerdi. Fakat ben o tek bakışla bütün atmosferimi içine çekmiştim. Ve böylece hem uyanıkken hem de uyurken gördüğüm sonsuz rüyalarımın içinde gerekli besini almış olurdum. O an, o hızla geçiveren tek an çocukluğumun en mutlu anıydı. Sana işte o anı anlatmak istedim. Beni hiç tanımayan sana. Bütün bu hayatının nasıl sana bağlı olduğunu ve nasıl geçip gittiğini artık sezmeye başlayasın diye anlatmak istedim. Ve ötekini de. Ne yazık ki burada çok yakın komşu olan o korkunç zaman parçasını anlatmak istedim. Ben bunu daha önce de söyledim zaten. O sırada senin uğruna her şeyi unutmuştum. Anneme dikkat etmiyordum ve kimseyle de ilgilenmiyordum. Bu yüzden Innsbrucklu bir tüccarla annemin kocası tarafından uzak bir akrabası olan yaşlıca bir beyin gittikçe daha sık geldiğini ve daha uzun kaldığını fark edemedim. Dahası bu benim işime de geliyordu. Çünkü adam bazen annemi tiyatroya götürüyordu. Ben de yalnız kalabiliyordum. Seni düşünebiliyordum. Senin için pusuya yatabiliyordum. Ve bu en büyük mutluluğumdu. Bir gün annem beni biraz resmi bir ifadeyle odasına çağırdı. Ciddi bir şey konuşmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine rengim soldu ve kalbim ansızın deli gibi atmaya başladı. Bir şeyler sezmiş, anlamış olabilir miydi acaba? İlk düşündüğüm sendin. Beni dünyaya bağlayan tek sırdın. Fakat annem de sıkılgan görünüyordu. Beni de iki kere sevgiyle öptü. Bu normalde asla yapmadığı bir şeydi. Kanepenin yanına çekti. Sonra çekingen ve utangaç bir ifadeyle anlatmaya başladı. Kendisi de dul olan akrabası ona evlenme teklifi etmiş ve annem de her şeyden önce beni düşünerek bu teklifi kabul etmekte kararlı görünüyordu. Kanım yüreğime daha sıcak dolmaya başlamıştı. İçimden cevap olarak yalnızca tek bir düşünce, sana ait düşüncem yükseliyordu. Fakat burada kalıyoruz değil mi diye kekeledim. Hayır, Innsbruck'a taşınıyoruz. Orada Freddy Line'ın güzel bir villası var. Oradan sonrasını duymadım. Gözlerim kararmıştı. Sonrasında bayılmış olduğumu öğrendim. Annem kapının arkasında beklemiş olan üvey babamı anlatırken duydum. Ellerimi açarak geri gitmiş olan kurşun gibi yere yığılmıştım. Sonraki günler neler olduğunu, kendimi güçsüz bir çocuk gibi onların aşırı güçlü iradeleri karşısında nasıl savunmaya çalıştığımı sana anlatmam çok zor. Şimdi bütün bunları düşünürken kalem tutan elim hala titriyor. Gerçek sırrımı ele veremezdim.
Bu yüzden karşı koyuşum sadece inatçılık ve kötülük diye algılandı. Artık kimse benimle konuşmuyordu ve her şey benden gizli yapılıyordu. Taşınmaya hazırlık için benim okulda bulunduğum saatlerden yararlanıyorlardı. Her eve dönüşümde eşyalardan birazı daha taşınmış veya satılmış oluyordu. Evin ve böylece de hayatımın nasıl yıkılmakta olduğunu görebiliyordum. Ve bir keresinde öğlen yemeğine eve geldiğimde hamallar benden önce gelip kalan her şeyi götürmüşlerdi. Boş odalarda toplanmış valizler ve bir de annem. Ve benim için iki kamp yatağı durmaktaydı. Bir gece daha, son gece orada yatacaktık ve ertesi günü Innsbruck'a gitmek için yola çıkacaktık.
O son gün ani bir kararlılıkla sana yakın olmadan yaşayamayacağımı hissettim. Senden başka kurtuluş göremiyordum. Bunu nasıl düşündüğümü ve o çaresizlik içinde geçen saatlerde doğru dürüst düşünüp düşünemediğimi sana asla söyleyemeyeceğim. Fakat ansızın üstümde okul kıyafetleriyle kalktım ve karşıya sana gittim. Hayır, aslında gitmedim. Bir şey beni kas katı bacaklarımla ve titreyen oynak yerlerimle mıknatıs gibi senin kapına çekti. Sana daha önce söylemediğim gibi ne istediğimi doğru dürüst bilmiyordum. Belki ayaklarına kapanmak ve beni hizmetçi olarak, köle olarak alıkoyman için yalvarmak istiyordum. Ve korkarım 15 yaşındaki bir kızın bu aşırılığı karşısında güleceksin. Fakat sevgilim, eğer o zaman dışarıda buz gibi koridorlarda korkudan kas katı kesilmiş olarak nasıl durduğumu ve buna rağmen akıl almaz bir güç tarafından nasıl ileriye doğru itildiğimi ve titreyen kolumu havaya kaldırabilsin diye bir anlamda bedenimden koparcasına nasıl ayrıldığımı ve bu korkunç saniyelerin sonsuzluğu boyunca süren bir savaştı. Parmağımı kapının tokmağının üzerindeki düğmeye nasıl bastırdığımı bir bilseydin eğer, inan ki gülmezdin. O tiz zil sesi ve ondan sonra gelen kalbimin durduğu, bütün kan dolaşımının kesildiği ve sadece sen geliyor musun diye kulak kesildiğim o sessizlik. Bugün bile hala kulaklarımdan silinmiş değil. Fakat sen gelmedin. Kimse gelmedi. O öğlenden sonrasında sen herhalde çıkmıştın ve Yonah da alışverişe gitmişti. O yüzden ben de gümbürdeyen kulaklarımın içinde ölü zil sesiyle ve el yordamıyla kendi darmadağın olmuş, boşaltılmış evimize geri döndüm ve bitkin bir halde ekose desenli bir battaniyenin üstüne yığıldım. Dört adımda adeta saatlerce derin karabata çıka yürümüş gibi yoruldum. Fakat bu yorgunluğun ardından seni görme, beni zorla koparıp götürmenden önce seninle konuşma kararlılığı hala bir kor gibi sıcak ve capcanlıydı. Sana yemin ederim ki bunun içinde şefkatli çağrıştıran hiçbir düşünce yoktu. Senden başka hiçbir şey düşünmediğim için bu konuda hala bilgisizdim. Yalnızca seni görmekti istediğim. Bir defa daha görmek ve sana sarılmaktı. Sonra sevgilim, bütün o korkunç ve uzun gece boyunca seni bekledim. Annem yatağına yatıp uyur uyumaz eve gelişini duyabilmek amacıyla kulak kabartmak için sessizce hole süzüldüm. Bütün gece boyunca bekledim ve buz gibi bir ocak sesiyle, ocak gecesiydi, yorgundum. Her yanım ağrıyordu ve oturacak bir sandalye bile yoktu. O yüzden boylu boyunca yere kapanıp altından gelen ceryanın üfleyerek geçtiği zemine uzandım. Bedenimi acıtan zeminin üstümde sadece ince bir giysiyle yatıyordum. Çünkü bir şey örtmemiştim. Uykuya dalarsam senin ayak seslerini duyamam korkusuyla ısınmak istemiyordum. Acılar içindeydim. Kramp giriyormuşçasına ayaklarımı yukarı çekip büzmüştüm. Kollarım titriyordu. O korkunç karanlığın içi öylesine soğuktu ki ikide bir ayağa kalkmak zorunda kalıyordum. Bekledim ve bekledim seni. Kaderimi beklercesine bekledim. Sonunda sabahın 2 veya 3'ü olmalıydı. Aşağı binanın kapısının açıldığını ve merdivenlerden çıkan ayak seslerini duydum. Soğuk ansızın üzerimden çekip gitmişti. Her yanım bir sıcaklık basmıştı. Sana doğru koşmak, ayaklarına kapanmak için hafifçe kapıyı açtım. Ah, budala bir çocuk olarak o zaman ne yapardım bilmiyorum. Adamlar yaklaşıyordu. Bir mum ışığı parladı. Titreyerek kapının tokmağına tutundum. Sen olabilir miydin bu gelen? Evet, sendin sevgilim. Fakat yalnız değildin. Hafiften adeta gıdıklanan biriyle çıkan bir gülmeyi, ipek bir elbisenin hışırtısını ve senin alçak perdeden gelen sesini duydum. Eve bir kadınla gelmiştin. O geceyi nasıl atlatabildim bilmiyorum. Ertesi sabah saat 8'de beni Innsbruck'a götürdüler. Artık karşı koyacak gücüm kalmamıştı. Çocuğum dün gece öldü ve şimdi gerçekten yaşamaya devam etmek zorunda kalırsam eğer yine yalnız olacağım. Yarın o yabancıyı karlar içindeki kaba saba adamlar gelecek ve bir tabut getirecekler. Benim zavallı, benim biricik çocuğum onun içine yatıracaklar. Belki tanıdıklar da gelecek ve çelenkler getirecekler. Fakat bir tabutun üstünde çiçeklerin ne anlamı olabilir ki? Beni teselli edecekler ve bir takım anlamlı sözcükler söyleyecekler. Sözcükler, sözcükler, sözcükler. Fakat ne yardımı dokunabilir ki bu sözcüklerin bana? Bilmiyorum. Ondan sonrası yine yalnız olacağım. Ve insanların arasında yalnız olmaktan daha korkunç bir şey yoktur. Bunu o zaman öğrendim. O zamanlar o sonsuz gibi gelen, Innsbruck'ta geçen 2 yılda 16 yaşımdan 18 yaşıma kadar ki ailemin içinde bir tutuklu toplum dışı kılınmış biri gibi yaşadığım yıllar içerisinde öğrendim. Çok sakin ve az konuşan bir adam olan üvey babam bana karşı iyiydi. Annem adeta bilmediği bir haksızlığın kefaretini ödermişçesine bütün isteklerimi karşılamaya hazır görünüyordu. Genç insanlar bana yaklaşmaya çalışıyorlardı. Fakat ben onların hepsinde tutuklu bir direnişten geri çeviriyordum. Senden uzaktayken mutlu halimden memnun yaşamak istemiyordum. Kendi kendime acılardan ve yalnızlıktan oluşma karanlık bir dünyaya gömmüştüm. Bana aldıkları yeni ve renkli giysileri giymiyordum. Konserlere, tiyatrolara gitmeyi veya neşeli gruplarla yapılan gezilere katılmayı reddediyordum. Neredeyse sokağa bile çıkmıyordum. 2 yıl boyunca yaşadığım o küçük şehirden 10 sokağı bile tanımadığıma inanabilir misin sevgilim? Matemdeydim ve matem tutmak istiyordum. Seni görmekten yoksun oluşuma kendimi mahkum ettiğim bütün öteki yoksunlukların esirliğini ekliyordum. Ve ayrıca dikkatimin sadece sende yaşamaya ilişkin tutkumdan başka bir şeye kaymasını istemiyordum. Yalnız başıma evde oturuyordum. Saatlerce, günlerce ve seni düşünmeden başka bir şey yapamıyordum. Sana ait yüzlerce küçük anıyı, her karşılamayı ve her bekleyişimi, her kendim için yineliyordum. Bu küçük olayları birer tiyatro oyunu gibi kendimle oynuyordum. Ve işte bu nedenle, yani bir zamanlara ait her saniyeyi kendime sayısız defa tekrar ettiğimden, bütün çocukluğum hafızamda öylesine yakıcı bir anı olarak kalmıştır ki, o geçmişe karışan senelere ait her dakikayı adeta daha dün gibi kanımda dolaşmış ve sıcacık bir ve canlı bir biçimde hissedebiliyorum. Bütün o zaman boyunca yalnızca sende yaşadım. Bütün kitaplarını satın aldım. Adının gazeteye çıktığı günler benim için birer bayram günüydü. Kitaplarındaki her satırı ezbere bildiğime, onları bu kadar sık okumuş olduğuma inanabilir misin? Gecelerden birisi kalkıp beni rüyadan uyandırsa ve o kitaplardan rastgele birer satır okusa, bugün bile, yani aradan 13 yıl geçtikten sonra bile adeta bir rüya görüyormuşçasına onun devamını getirebilirim. Senin her sözcüğün benim için bir İncil ve bir dua yerine geçti. Bütün dünya benim için yalnızca seninle ilintili olduğu ölçüde varlık kazandı. Viyana gazetelerinde konserleri, ilk gösterimleri sadece onlardan hangisini seninle ilgilendirebileceği düşüncesiyle izledim ve vakit akşam olduğunda sana uzaktan eşlik ettim. İşte şimdi salona giriyor, şimdi yerine oturuyor. Yalnızca bir defa bir konsere gördüğüm için binlerce kez bunun hayalini kurdum. Fakat neden anlatıyorum bütün bunları? Terk edilmiş bir çocuğun bu delice kendi kendisini yiyip bitiren böylesine trajik bir umursamazlıktaki saplantısını, bunları asla sezmezmiş gibi asla bilmemiş birine neden anlatıyorum? Fakat o zamanlar gerçekten de hala bir çocuk muydum ben? 17-18 yaşıma gelmiştim. Gençler sokaklarda dönüp bana bakmaya başlamışlardı. Fakat böyle yapmak da sadece beni öfkelendiriyorlardı. Çünkü senden başka birini düşünerek aşık olmak, hatta yalnızca aşkla bir oyun oynamak bana son derece açıklanamaz, son derece düşünülemez bir biçimde yabancıydı. Dahası şeytana uyup bunları düşünmek bile benim için bir cinayetten farksız olurdu.
Sana olan tutkum hep aynı kaldı. Sadece bedenimle birlikte o da farklılaştı. Daha bir uyanmış olan duygularımla birlikte daha kasıp kavurucu, daha bir bedensel ve kadınsı bir hal aldı. Ve bir zamanki çocuğun, senin kapının zilini çalan çocuğun, o bulanık ve eğitilmemiş iradesiyle sezemeyeceği şey benim için artık tek bir düşünceye dönmüştü. Kendimi sana armağan etmek, senin olmak. Çevremdeki insanlar ürkek olduğumu düşünüyorlardı. Beni çekingen diye nitelendiriyorlardı. Sırrımı büyük bir dirençle iç dünyamda saklıyordum. Fakat içimde demirden bir irade kökleşmişti. Bütün düşüncem ve çabalarım gerilmişti. Bir ok gibi tek bir hedefe odaklanmıştı. Viyana'ya sana geri dönmek ve başkalarına ne kadar anlamsız, ne kadar anlaşılmaz gözükürse gözüksün, irademin gereği zorla yerine getirdim. Üvey babam varlıklı biriydi ve bana kendi öz çocuğu gibi bakıyordu. Fakat ben kıran kırana bir ısrarla kendi paramı kendim kazanmak istiyordum ve sonunda büyük bir hazır giyim mağazası çalışanı olarak Viyana'ya bir akrabanın yanına yollanmamı sağladım. Sisli bir sonbahar akşamı nihayet Viyana'ya vardığımda ilk gittiğim yerin neresi olduğunu sana söylememe gerek yok sanırım. Bavulumu garda bıraktım ve bir tramvaya atladım. Bana çok yavaş gidiyormuş gibi geldi. Her durakta öfkeleniyordum ve evin önüne koştum. Pencerelerim parlaktı. Yüreğim deli gibi çarpıyordu. O zamana dek bana onca yabancı kalmış, onca anlamsız bir biçimde yanımdan geçip gitmiş olan şehir işte ancak şimdi canlanmaya başlamıştı. Ben de ancak şimdi yeniden yaşıyordum. Çünkü senin sonsuz rüyamın artık yakınında olduğunu seziyordum. Gerçekte senin bilincine şimdi vadilerin, dağların ve nehirlerin ötesinde olduğundan daha uzak olduğumu elbette hissedemezdim. Çünkü seninle benim parıltılar saçarak yukarıya dikilmiş bakışlarım arasında yalnızca pencerelerinin ince ve parlak camı vardı. Ben hep yukarıya, sürekli yukarıya bakmaktaydım. Işık vardı orada. Evin vardı, sen vardın. Orada benim dünyam vardı. İlk 2 yıl boyunca hep bu zaman parçasını hayal etmiştim ve şimdi o an artık bana armağan edilmişti. O uzun, yumuşak, bulutlu akşam boyunca pencerelerin önünde durdum. Ta ki ışıklar sönene dek. Kalacağım yere ancak ondan sonra gittim. Her akşam böylece evinin önünde bekledim. Akşamın 6'sına kadar kalıyordum. Zor ve yorucu bir işti benim için. Fakat seviyordum. Çünkü işin tedirginliği kendi tedirginliğimin acısından daha az duymamı sağlıyordu. Ve demir kepenkler arkamdan gürültüyle iner inmez sevgi hedefime koşuyordum. Seni yalnızca bir defa olsun görmek, yalnızca bir defa sana rastlamak, yalnızca bir defa daha bakışlarımla uzaktan olsun yüzünü kucaklayabilmek benim tek arzumdu. Aradan yaklaşık bir hafta kadar geçtikten sonra nihayet sana rastlayabildim. Üstelik hiç beklemediğim bir anda ben yukarıya bakıp senin pencereni gözlerken sen caddeyi geçip geldin. Ve o zaman ben ansızın tekrar 13 yaşındaki çocuk oluverdim. Yanaklarımın kan bastığını hissettim. Elimde olmadan içimin en derin noktasında yatan, senin gözlerini hissetmenin özlemini çeken arzuya karşı çıkarak başımı eğdim ve yıldırım gibi arkamdan kovalanıyormuşçasına koşarak yanından geçtim. Daha sonra ancak okullu kızlara yakışabilecek bu ürkek kaçıştan utandım. Çünkü artık iradem açıktı. Seninle karşılaşmak istiyordum. Seni arıyordum. Bir nevi uyuklamakla ve özlemle harcanmış onca senenin ardından nihayet senin tarafından tanınmak istiyordum. Beni dikkate değer bulmanı ve sevmeni istiyordum. Fakat sen tipi halinde yağan karın altında ve Viyana'nın o bıçak gibi keskin sert rüzgarında bile her akşam sokağında beklediğim halde uzun zaman benim farkıma varmadın. Kimi zamanlar saatlerce seni bekledim ve sen sonunda tanıdıkların eşliğinde evinden çıkıp gittin. 2 kez seni kadınlarla birlikte gördüm. Artık bir yetişkin olduğumu, sana olan duygumun farklılığını, seninle kendimden çok emin bir ifadeyle koluna girmiş yabancı bir kadınla yürüyüp gittiğini gördüğümde ansızın geliveren o ruhumu parçalayan yürek çarpıntısından anlayabiliyordum. Gerçi arkası hiç kesilmeyen kadın ziyaretçilerini çocukluk günlerimden biliyordum. Oysa şimdi burada bedensel bir acı duymaya başlamıştım. Bir başka kadınla olan bu apaçık tensel yakınlığım bende bir gerginlik yaratıyordu. Bu gerginlik sözünü ettiğim yakınlığa yönelik olan düşmanca ve aynı zamanda o yakınlığı paylaşma isteğini içeren bir duyguydu. Bir gün o zamanlar içimde taşıdığım ve belli varlığını şimdi de sürdüren çocukça bir gururunun etkisiyle evinden uzakta kalmayı denedim. Fakat direnmeyle bir başkaldırıyla geçen o bomboş akşam korkunçtu. Hemen ertesi akşam yine kaderime boyun eğmiş olarak evinin önünde bekliyordum. Uzun süren kaderim boyunca bana kapalı kalan hayatının önünde hep durduğum gibi yine bekliyordum. Ve nihayet bir akşam beni fark ettin. Sen daha uzaktan gelirken görmüştüm ve senden kaçmamak için irademin bütün gücünü seferber etmiştim. Tesadüf eseri yükünü boşaltmakta olan bir araba yüzünden cadde daralmıştı ve sen benim çok yakınımdan geçmek zorunda kaldın. Dağınık bakışların ister istemez üzerimde gezindi ve benim bakışlarımdaki dikkatle karşılaşır karşılaşmaz bunu hatırlayınca nasıl da korkmuştum. Senin o kadınlara özel bakışına, o sevecen, sarıp sarmalayan, aynı zamanda da karşısındakinin bütün örtülerini kaldıran, kucaklayan ve hemen o anda yakalayan bakışlarına, beni yani bir çocuğun hayatında ilk kez bir kadının artık seven birinin erişkinliğine ulaştıran bakışlarına dönüştü. Bu bakışlar 1-2 saniye boyunca benim kaçmayı başaramayan, zaten kaçmak da istemediğim bakışlarımı sımsıkı tuttu ve sonra yanımdan geçip gitmiştin. Yüreğim çarpıyordu. Elimde olmadan adımlarımı ağırlaştırmak zorunda kaldım ve engellenemez bir merakla dönüp baktığımda senin durmuş olduğunu ve arkamdan baktığını gördüm. Ve meraklı bir ilgiyle bana bakışlarından hemen anlamıştım. Beni tanımamıştın. Hayır, beni tanımamıştın. O zaman da tanımadın. Asla tanımadın beni. Sana o anın hayal kırıklığını nasıl anlatabilirim bilmiyorum sevgilim. Çünkü o zaman böyle bir kaderi, senin tarafından tanınmak gibi bir ömrüm boyunca mahkum olacağım bir kaderin acısını ilk defa yaşıyordum ve şimdi de. O kaderle birlikte ölüyordum. Senin tarafından hiçbir zaman tanınmamış olarak sana nasıl tasvir edebilirim ki bu hayal kırıklığını? Bak işte, Innsbruck'ta geçen her saatinde seni düşündüğüm ve sadece Viyana'daki yeniden karşılaşmamızın nasıl olacağını kafamda geçirmekten başka bir şey yapamadığım o 2 sene boyunca her defasında içinde bulunduğum ruhsal duruma göre en kötü ve en mutlu ihtimallerin hayalini kurar olmuştum. Deyim yerindeyse her şeyi hayal etmiştim. Karamsar anlardaki kafamda beni geri çevireceğini, çok önemsiz, çok çirkin ve çok ısrarlı olduğum için benden nefret edeceğini canlandırmıştım. Hoşnutsuzluğunun, soğukluğunun, umursamazlığının olası bütün ışıklarını, evet bunların hepsi tutkulu görüşlerin kalıbında kafamdan geçirmiştim. Fakat bunların içinden birini, tek bir tanesini, en korkuncunu, yani benim varlığımı hiçbir biçimde fark etmeyeceğin ihtimalini en karanlık ruh hallerimde, aşağılık karmaşıklığımın en uç noktalarından bile göz almaya cesaret edememiştim. Gerçi bugün anlatabiliyorum. Evet, bunu anlamayı sen öğrettin bana. Bir kızın, bir kadının yüzü bir erkek açısından herhalde alışılmadık ölçüde değişkendir. Çünkü böyle bir yüz, çoğunlukla bazen bir tutkunun, bazen bir çocuksuluğun, bazen bir yorgunluğun sadece aynasıdır. Ve aynadan yansıyan bir görüntü kadar çabuk akıp gider. Yani bir erkek açısından bir kadının çehresini yitirmek çok daha kolaydır. Zira geçen yılların o çehrede yarattığı değişiklikler ışık ve gölge oyunu gibidir. Giysiler ise her defasında çehreleri farklı çerçeveler içinde gösterir. Ancak artık kadere boyun eğmiş olanlar hakiki anlamda bilen kişilerdir. Oysa o zamanlar daha bir genç kız olan ben henüz senin unutkanlığını anlayabilecek durumda değildim. Çünkü seninle ölçüsüz ve sürekli ilgilenişim sonucunda iç dünyamda senin de sıklıkla beni düşüneceğin ve bekleyeceğin gibi çılgınca bir düşünce bir şekilde filizlenmişti. Senin için bir hiç olduğumu, bana ait herhangi bir hatıranın en hafif biçimde bile beni etkilemediğini bilseydim eğer, herhalde soluk bile alamazdım. O zaman da beni tanımadın. 2 gün sonra yine bir karşılaşmada bakışların belli bir aşinalıkla beni çerçevelediğine, bir defa daha seni seven ve senin uyardığın kişi olarak değil, fakat sadece 2 gün önce aynı yerde karşına çıkmış olan 18 yaşındaki genç kız kimliğiyle tanıdın. Bana sevecen bir şaşkınlıkla baktın. Dudaklarında hafiften bir gülümseme gezindi. Yine yanımdan geçtin ve yine adımlarını hemen yavaşlattın. Ben titriyordum. Sevinçten neredeyse bağıracak gibiydim ve dua ediyordum. Benimle konuşacaktın. Senin için ilk defa canlı olduğumu hissediyordum. Ben de adımlarımı yavaşlattım. Senden kaçmadım ve ansızın geriye dönmeden seni arkamda hissettim. O sevdalısı olduğum sesin bana ilk defa hitap edeceğini duyacağımı biliyordum. Beklenti iç dünyamda bir felce uğramışlık gibiydi. Artık durmak zorunda kalmaktan korkuyordum. Yüreğim öylesine çarpıyordu ve sen yanımdan geçtin. Benimle adeta uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi o hafiften neşeli tavrınla konuştun. Ah evet, hayatımda ait herhangi bir şeyi sezebildiğin hiç olmadı. Benimle öylesine büyüleyici bir rahatlıkla konuştun ki sana cevap vermeyi bile başarabildim. Bütün sokak boyunca birlikte yürüdük. Ondan sonra da bana birlikte yemek yer miyiz diye sordun. Sana hayır demeyi nasıl cesaret edebilirdim ki? Küçük bir restoranda yedik. Hala nerede olduğunu hatırlıyor musun? Ah, elbette. Çünkü senin için öteki benzer akşamlardan farklı bir yanı yoktu. Zira kimdim ki ben senin gözünde? Yüzlercesi arasından sadece biri. Sonrasızlıkta sürüp giden bir zincire tek bir serüven dalgası. Zaten beni sana hatırlatacak hiçbir şey de yoktu. Az konuştum. Çünkü yakınımda olman, benimle konuştuğunu duymak benim için sonsuz mutluluk vericiydi. Konuşmanın bir saniyesi bile bir soruyla, budalaca bir sözcükle ziyan etmek istemiyordum. Orada geçirdiğimiz zaman boyunca sana duyduğum o tutkulu saygıyı nasıl sonuna kadar hak ettiğini, ne kadar ince ve anlayışlı davrandığını, ne türlü ısrarcı yaklaşımından ve tenselliği de içeren sevecenliğinden nasıl da uzak kaldığını hep şükran duyarak hatırlayacağım ve asla unutmayacağım. Daha ilk andan başlayarak böylesine güven verici, dostça bir samimiyet sergilemiştin ki çoktandır bütün iradem ve arzumla sana ait olmasaydım bile beni kazanırdın. Benim o 5 yıllık çocukça beklentimi hayal kırıklığına sürüklememekle ne kadar büyük bir arzuyu karşılamış olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Vakit geç olmuştu. Kalktık. Restoranın kapısında bana acelem olup olmadığını sordun. Biraz daha zamanımı bulunup bulunmadığını sordun. Senin için hazır olduğumu nasıl saklayabilirdim? Daha zamanımın olduğunu söyledim. Sonra sen hafiften bir çekingenliği hemen aşarak gevezelik etme üzerine biraz evine gelmeyi ister miyim diye sordum. Memnuniyetle dedim. Kendimi bütünüyle içimdeki duygunun doğallığına bırakarak ve hemen o anda çabuk kabullenişimden ve tedirginlikle veya sevinçle fakat bir biçimde etkilendiğinin, fakat her ne olursa olsun kesinlikle şaşırdığının farkına vardım. Bugün o hayreti anlıyorum. Çünkü biliyorum ki kadınlar genel olarak içlerindeki kendini verme arzusu ne kadar yakıcı olursa olsun bu hazır oluş durumunu inkar etmek, ürkmüş gibi yapmak veya yalanlar, yeminler ya da vaatler aracılığıyla öncesinden yatıştırılması gereken bir öfkeyi oynamak ve alışkanlığında olurlar. Hem böyle bir davete bu kadar sevinçle karşılık vermenin belki de ancak aşkın uzmanlarına, yani hayat kadınlarına veya saf bütünüyle yeni yetmeli çocuklara özgü olduğunu biliyorum. Fakat benim içimden geçenler, sen nasıl sezebildin ki bunu, yalnızca artık söze dönüşü veren iradeydi. Tek tek binlerce günün şimdi bir bütün halinde bütün engelleri aşan özlemiydi. Fakat ne olursa olsun etkilendiğin kesindi. Seni bir şekilde ilgilendirmeye başlamıştım. Yürüdüğümüz sırada senin konuşmalarımız sırasında yandan süzerek beni bir biçimde hayretle tartmakta olduğunu da hissettim. Duyguların, insana ait her konuda onca sihirli bir biçimde kendinden emin olan duygularının yanında bu kızda hemen bir olağan dışılığın, bir sırrın kokusunu almıştı. Meraklı yanın uyanmıştı ve sorularının kuşatıcı bir ipucu bulmaya yönelik ifadesinden nasıl o gizeme ulaşmanın peşinde olduğunu fark etmiştim. Senin evine çıktık. Bu çıkışım, bu merdivenlerin benim için ne anlama geldiğini, nasıl bir sarhoşluk, nasıl bir karmaşa ve delicesine acı veren, neredeyse öldürücü bir mutluluk olduğunu anlayamayacağını söylesem eğer beni bağışlamanı isterim. Bütün bunları şimdi bile neredeyse gözlerim yaşarmadan düşünemiyorum ve artık zaten gözyaşımda kalmadı. Fakat şunu yalnızca hissetmeye çalış. Orada her nesne adeta benim tutkumla doluydu. Çocukluğumun özleminin simgesiydi. Apartmanın önünde seni binlerce defa beklediğim kapısı, hep senin ayak seslerine kulak verdiğim ve seni ilk defa gördüğüm merdivenler, bütün ruhumla baktığım göz deliği, ev kapının önünde duran ve bir zamanlar üzerinde diz çökmüş olduğum paspas, anahtarın kilidinin içerisine dönmesinden çıkan ve beni hep yattığım pusudan sıçratmış olan ses, bütün bu çocukluğum, bütün tutkum işte orada. O birkaç metrelik yerde yuvarlanmıştı. Orası benim bütün hayatımdı. Ve şimdi bu hayat bir fırtına gibi üstüme çökmekteydi. Çünkü arzulanan her şey, fakat her şey gerçekleşmişti. Ve ben seninle yürüyordum. Senin evindeydim. Bizim evimizdeydim. Düşün ki biliyorum kulağa çok sıradan geliyor, fakat başka nasıl söylenebilir bilmiyorum. Kapına kadar uzanan her şey bütün bir hayat boyunca sadece gerçeklikti. Bulanık bir günlük dünyaydı. Kapından sonra işte çocuğun büyülü dünyası. Alaaddin'in bir ülkesi başlıyordu. Düşün ki. Şimdi sendeleyerek geçtiğim bu kapıdan daha önce belki 1000 defa yanan gözlerle bakmıştım. Ve işte ancak o zaman çökmekte olan dakikanın hayatımdan neleri alıp götürdüğünü sezebilirsin. Fakat dediğim gibi yalnızca sezebilirsin. Bunu bütünüyle bilemezsin ve hissedemezsin sevgilim. O akşam bütün gece boyunca sende kaldım. Daha önce hiçbir erkeğin bana dokunmadığını, bedenimi hissetmediğini veya görmediğini sezmedim bile. Zaten nasıl sezebilirdin ki sevgilim? Nitekim sana hiçbir biçimde karşı koymadım. Utançlıktan kaynaklanabilecek her türlü çekingenliği bastırdım ve bunu sana olan aşkımın, eğer bilseydin hiç kuşkusuz seni ürkütecek olan sırrını öğrenmesi diye yaptım. Çünkü sen yalnızca kolay, oyun gibi ve ağırlıktan yoksun olan seversin. Bir kadere müdahale etmekten korkarsın. Kendini israf etmektir senin istediğin. Herkese, dünyayı ve herhangi bir kurbanı istemezsin. Şimdi kalkıp kendimi sana bir bakire olarak verdiğimi söylersem, yalvarırım beni yanlış anlama, çünkü seni suçlamıyorum. Sen beni ne kendine çektin, ne yalanlarınla aldattın, ne de baştan çıkardın. Ben kendimi sana zorladım. Kucağına atladım, kaderimi atladım. Seni asla, fakat asla suçlamayacağım. Hayır, yalnızca sana hep teşekkür edeceğim. Çünkü o gece benim için inanılmaz ölçüde zengin, hazım parıltılarıyla dolu ve mutluluktan uçurucuydu. Karanlıkta gözlerimi açtığımda ve senin yanımda hissettiğimde yıldızların üzerimde olmadığını hayret ettim. Gökyüzü öylesine yakınımdaydı ki, hayır, asla pişman olmadım sevgilim. O saatlerden ötürü asla pişmanlık duymadım. Hala hatırlıyorum. Sen uyuduğunda, senin nefesini duyduğumda ve bedenini hissettiğimde ve kendimi sana onca yakın bulduğumda mutluluktan karanlığa atladım. Sabahleyin erken gitmekte ısrarcıydım. İşe gitmek zorundaydım ve ayrıca uşağın gelmeden ayrılmak istiyordum. O beni görmemeliydi. Üstümü giyindikten sonra senin önüne durduğumda beni kollarına aldın, bana uzun uzun baktın. Bir hatırlayıştı içinde dalgalanan. Karanlık ve uzak bir hatırlayış ya da duyduğun mutluluktan ötürü sana yalnızca güzel mi görünmüştüm? Sonra beni dudaklarımdan öptün. Hafifçe senden ayrıldım ve gitmek istedim. O zaman şöyle sordum bana. Giderken yanına birkaç çiçek almak ister misin? Evet dedim. Yazı masasının üstünde mavi vazodan 4 tane beyaz gül çıkardın. Ah evet, onları çocukluğumdaki tek hırsızca bakıştan hatırlıyordun ve bana verdin. Onları günler boyunca öpmüştüm. Daha sonra başka bir akşam buluşmaya kararlaştırmıştık. Geldim ve her şey yine olağanüstüydü. Bana 3. bir gece daha armağan etmiştin. Sonra yolculuğa çıkmak zorunda olduğunu söyledin. Ah, bu yolculuktan, çocukluğumdan nasıl nefret ederdim bir bilsen. Ve döndükten hemen sonra beni arayacağına söz verdin. Sana bir adres verdim. Adımı söylemek istemiyordum. Sırrımı hala koruyordum. Veda ederken bana yine birkaç gül verdin ve vedalaşmak yerine 2 ay boyunca her gün sordum. Fakat hayır, bekleyişlerden, çaresizliklerden kaynaklanan bu cehennem azabını sana anlatmamın hiçbir anlamı yok. Seni suçlamıyorum. Seni sen olarak seviyorum. Sıcakkanlı ve çabuk unutan, kendini veren ve sadık kalmayan, seni yalnızca her zaman kim idiysen, şimdi hala kimsen o haline seviyorum. Çoktandır dönmüştün. Bunu aydınlanmış pencerelerinden görünce anlamıştım ve bana yazmamıştım. Senden elimde tek bir satır yok. Şu son saatlerimde hayatımı vermiş olduğum insandan tek bir satır bile yok. Bekledim. Çaresizlik içinde kalmış gibi bekliyordum. Fakat sen beni ne çağırdın ne de bir satır yazdın. Çocuğum dün öldü. O aynı zamanda senin de çocuğundu. Evet, senin de çocuğundu sevgilim. O 3 geceden birinde birinin çocuğuydu. Sana yemin ederim, insan ölümün gölgesi üzerine çökmüşse eğer artık yalan söylemez. O bizim çocuğumuzdu. Sana yemin ederim çünkü kendimi sana verdiğim saatlerde çocuğumun bedeninden çıktığı saate kadar o zaman boyunca sana hiçbir erkeğin eli değmedi. Ben senin dokunuşlarınla kendi gözümde kutsanmış gibiydim. Bu durumda kendimi benim için her şey olmuş olan seninle hayatıma yalnızca şöyle bir deyip geçmiş olan başkaları arasında nasıl paylaştırabilirdim? O bizim çocuğumuzdu sevgilim. Benim bilinçli akşamın ve senin umursamaz, müsrif neredeyse bilincinde olmadığın sevecenliğinin çocuğuydu. Evet, bizim çocuğumuzdu. Bizim oğlumuzdu. Bizim tek çocuğumuzdu. Fakat şimdi soruyorsun. Belki ürkmüş olarak, belki de yalnızca hayretle. Şimdi sevgilim, onca uzun seneler boyunca bu çocuğu neden sakladığımı ve ondan neden ilk kez bugün söz ettiğimi soruyorsundur. O burada uyurken artık sonsuz bir uykuya dalmışken artık gitmeye, bir daha asla geri dönmemeye hazırken evet asla. Fakat sana nasıl söyleyebilirdim ki? Benim gibi yabancı bir kadının, üç gecenin aşırı hasretli gönüllüsünün, kendisini sana asla karşı koymaksızın dahası tutkuyla açılmış olan kadının, gelip geçici ve bir karşılaşmanın isimsiz kadının sana senin gibi sadakat nedir bilmeyen bir erkeğe sadık kaldığını asla inanamazsın. Bu çocuğu hiç şüphe duymadan senin çocuğun olarak asla tanımazsın. Gözlerim sende böyle bir ihtimalin bulunduğu izlemini yaratsaydı bile varlıklı biri olarak sana bir yabancıya yaşanmış saatlerde olma bir çocuğu kabul ettirmeye çalışmama ilişkin gizli bir kuşkuyu içine almazdın. Bana hep kuşkuyla bakardın. Seninle aramızda bir güvensizliğin boşlukta kanat çırpan ürkek gölgesinin varlığı hep korurdu. Böyle bir şeyin olmasını istemedim. Ve ayrıca seni tanıyordum. Belki kendi kendini tanımadığın kadar iyi tanıyordum.
Ve biliyordum. Aşkta kaygısızlığı, kolaylığı, oyunsu yanı seven sana ansızın baba olmak, ansızın bir kaderin sorumluluğunu taşımak pek de hoş gelmezdi. Sen ki ancak özgürlükten nefes alabilen biri, kendini bana herhangi bir biçimde bağlanmış olduğuna hissederdin. Benden, evet biliyorum, kendi uyanık iradene rağmen yapardın bunu. Evet, bunu bağlılık durumundan ötürü benden nefret ederdin. Belki sadece birkaç saat için, belki sadece geçici birkaç dakika için bile olsa senin nefretinin hedefi olurdum. Oysa gururum gereği benim istediğim, beni bütün bir yaşam boyunca hiçbir kaygı duymaksızın düşünmendi. Sana yük olmaktansa her şeyi kendim üstlenmek ve hayatındaki bütün kadınlar arasında hep sevgiyle, hep şükranla hatırladığın tek kadın olmak istiyordum. Fakat sen beni hiç düşünmedin. Beni tamamen unutmuştun. Seni suçlamıyorum sevgilim. Hayır, seni suçlamıyorum.